yazarı Hamza Türkmen bizlerle birlikte ve Profesör Hayri Kırbaşoğlu bu gece sohbetimize dahil olacak. Kıymetli isimler teker teker hoş geldiniz diyorum. Lafı fazla uzatmak istemiyorum, vaktimizi güzel kullanalım diye. Evet, birçok soru geldi dedim. Özellikle biriyle başlıyorum. Sonrasında da yine öyle sürdüreceğiz. Sorunuz varsa o yüzden bizlerle paylaşın diyorum. ED ismiyle bizlere yollamış olan bir izleyicimiz diyor ki, şimdi ahlak meselesi. Tabii biz hani teoride ahlak vesaire bunları pek konuşmayalım. İnsanları da o anlamda pek sıkmayalım. Soruyu hemen şöyle yöneltiyorum. Diyor ki ED, ahlak Allah inancıyla paralel bir olgu mudur? Öyleyse ateistler ahlaksız mıdır? Veya şöyle soranlar da var. Öyleyse İslam'a inanmayanlar ahlaksız mıdır? Buyurun.
Tabii ki böyle bir zorunlu ilişkiden söz etmek zor. Pek çok dindar insan aslında böyle inanır. Yani her dindar ahlaklıdır. Her dinsiz veya dine inanmayan ateist ahlaksızdır diye. Bosna Hersek'in Bilge Kral Ali'ye Doğu Batı Arası İslam kitabında bundan bahseder ve bunu kesinlikle reddeder. Yani her dine, bilgene veya dinsiz olan ahlaksızdır denemez. Dolayısıyla çok ateist veya bir dine inan, hatta Hristiyan, başka inançlara mensup olan, daha doğrusu gayrimüslim olup Müslümanlardan daha ahlaklı pek çok insan olabilir. Müslüman olduğu halde pek çok gavurdan daha ahlaksız insan da olabilir. Ancak şunu da ekler Ali'ye, tarih boyunca daima ahlakın en önemli destekçisi dinler olmuştur. Fakat burada bir zorunlu bir ilişki söz konusu. Yani özet itibariyle her dindar otomatik olarak, zorunlu olarak ahlaklıdır denemez. Zaten bunun böyle olmadığını da İslam dünyasının şu andaki mevcut gerçekliğinden veya tarihteki uygulamalarından biliyoruz. Dolayısıyla ahlak dindar insanların, hele hele İslam'ın tekelinde değildir. Ama en fazla ahlaki unsurlara vurgu yapan ve öğretisinin merkezine ahlakı oturtan İslam. Ama bu İslam, bugünkü İslam dünyasındaki İslam mı, o son derece tartışmalı. Dolayısıyla ahlak konusu sadece bir İslam ülkelerinde, özellikle İslam hareketler için, İslami çevrelerde retorik olarak çok güçlü bir retorik var. Ama uygulamaya bakıldığında değerleriyle uygulamalar arasında ciddi bir farklılaşma var. Bu anlamda Müslümanların, Müslümanlıklarının da ahlakiliğinin ayrıca sorgulanması lazım. Gerçekten ahlaklı bir İslam algısı mı var? Ya da Müslümanlıklarında samimiler mi ve o anlamda ahlaki mi davranıyorlar, yoksa çifte standart mı yapıyorlar? Bu konuda çok sorunlar var İslam dünyasında, ülkemizde de, diğer İslam ülkelerde de.
Evet, hatta bir izleyicimiz, şimdi ismini hatırlamıyorum ama şöyle bir tweet atmıştı. Bakın ben Güney Kore'de yaşıyorum ama inanın Güney Kore mesela hani selam veriniz hadisin daha burada popüler olduğunu söyleyebilirim. Ve hatta birçok İslam modelinin ön planda olduğu, imajının ön planda olduğu ülkelerden buranın çok daha ahlaklı olduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim dedi. Kendi tecrübesini paylaşıyor. Doğrudur, yanlıştır. Ona elbette ben söyleyecek değilim.
Doğru, bir başka örnek verelim.
Bana bakarak tamam, gülüyor da. O yüzden.
Ben onu vereyim, Sayın sonra hocalarım devam etsin. Şimdi dedim ya, retorik çok güçlü. Yani İslam'dan bu kadar, Allah'tan, İslam'dan, dinden bu kadar güçlü bahsedildiği ama bu kadar değerlerin ayaklar altına alındığı bir dönem çok nadirdir. Şimdi madem öyleyse, niçin mesela yolsuzluk bakımından en temiz ülkeler İskandinav ülkeleri? Bakın bu sene 2013 Corruption Index 2013'e bakın, izleyicilerimiz de bakabilir. Corruption Index 2013 Corruption Index'i, Transparency Agency'nin. İslam, İskandinav ülkeleri yolsuzluğun en az olduğu ülkelerdir. İslam ülkeler içinde Birleşik Arap Emirlikleri, Uman, Katar sanıyorum 28. sırada, Amerika Birleşik Devletleri 20. sırada, Türkiye 54. sırada, diğer İslam ülkeleri de liste sonunda. Şimdi gerçekten Müslümanlar yani otomatik olarak ahlaklıysa, o zaman bu İslam ülkelerindeki bu yolsuzluk, yani bunun faturasını efendim bu yolsuzluğu yapanlar hepsi gavurdur diyemeyiz. Çünkü hepsi Müslüman olduğunu söyleyen yöneticiler, yani İslam ülkeleri yöneticileri, bunlara rey verenler, destekleyenler. Sonuç dolayısıyla yani bu arkadaşımızın şeyi haklı. Müslümanlık veya ahlak aslında bir nitelik. Şimdi dinler bunu nerede olursa olsun destekliyorlar. Bunun ne adına yapıldığı önemli değil. Yani doğru bir hareketi, bir insan pozitif veyahut da tabi hukuk veyahut da başka teolojik veya ideolojik sebepler de yapabilir. Önemli olan neyin yapıldığıdır. Bunun ne adına yapıldığı ikinci planda gelir. Dolayısıyla öncelikle yeryüzünde ahlaki ilkelerin egemenliği her şeyden önce Müslümanların desteklemesi gereken bir şey. Dolayısıyla selamlaşma kültürü Kore'de yaygınsa bunda Müslümanların memnun olması lazım. Çünkü bu kadar insanların bireyleştiği, bireyciliğin inanılmaz zirvelere vardığı bir dönemde insanlığın, bu insanlar böylesi sıcak bir ilişki şey yapıyor ise, ben Müslüman olarak bundan memnun olurum. Çünkü ben de böyle bir değerler sisteminin savunucusuysam. Dolayısıyla bunun yeryüzünde yaygınlaşması en fazla Müslümanları memnun etmesi lazım. Ama şöyle bir sıkıntı var Müslümanlarda. Her şeyi Müslümanlar, Müslümanlık adına Müslümanlar eliyle yapmak gerektiğini düşünüyorlar. Fakat bu artık 20. yüzyılda pratikte mümkün değil. Bunun için önce insanları Müslüman yapmanız lazım. Sonra onları İslami çizgide eyleme sevk etmek ki bu pratikte mümkün değil. Dolayısıyla burada Müslümanların oturup düşünüp İslami değerlere uygun hareket eden başka medeniyet, kültür, ideolojilerden insanlarla da ortaklaşa hareket edebilmeleri, beraber iş yapabilir, bunları gerektiğinde bu kültürü desteklemeleri gerek. Onun için ben Kore'de olan bitenin bir Müslüman olarak bundan ben son derece memnuniyet duymam gerektiğini düşünüyorum.
Hamza Bey, siz ne dersiniz? Şimdi çok çarpıcı bir cümle kullandı hocamız. Diyor ki Allah'tan, İslam'dan bahsedilip de değerlerin ayakları altına alındığı bu derece bir dönem olmamıştı aslında diyor.
Şimdi yani biz Kur'an'daki ifadesiyle nimeti kaybetmiş bir ümmetin çocuklarıyız, yetimleriyiz. Yani hayat dinamizmimiz büyük ölçüde zaafa uğramış. Yani dünyayı şöyle bakmamız lazım. Kore, işte İskandinav ülkeleri, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, bunlar Batı ülkelerdir, Occident. Onlar çok ahlaklı olduğu ifade edilebilir. Neye göre, hangi ölçüye göre? Bunlar sömürge toplumlardır hepsi. Kapitalizmin en başat yaşandığı ülkelerdir. Dünya sömürüsünde hepsinin eli vardır. Yolsuzluk, dünya yolsuzluğunda hepsinin eli vardır. Öbür tarafta bir de batı dış toplumlar var. Yani sömürgeleştirilmiş, düşmüş, nimeti kaybetmiş. İslam dünyası dahil. Yani bir düşkünlük var. Şeyi kaybetmişiz, diriliği kaybetmişiz. Bir kere bu adalet ölçüsünden bakmamız lazım. Artı siz başına dediniz ama yani neticede Hayri Hocam da şey yaptı. Yani teorik bir tanımlı yapmadan girmek mümkün değil. Kısaca da olsa. Yani şöyle ki, Kur'an-ı Kerim'de hulk ifadesi peygamberimizle ilgili irtibatlandırılır. Yani sen yani bir hulk üzerindesin. Ahlak üzerindesin. Yani kesintisiz bir ödül var sana çünkü sen bu bir ahlak üzerindesin. Şimdi bu ahlak ne? Yani işçi sınıfının da bir ahlakı var. Derebeylerin de bir ahlakı vardı. Liberallerin de bir ahlakı var. Sermaye sınıfının, ki kabul edilmiş Masonlar Locası, üyelerini Tevrat'a, İncil'e, Kur'an'a el bastırarak ait hale getiriyordu. Ulusçuluğun da bir ahlakı var. Yani nedir bu ahlak? Yani ilk defa davranışlarla ilgili bir kavram. Yani lehimizde ve aleyhimizde doğru ve yanlış olan ne? Bunun ölçüsünü yakalamaya çalışıyoruz ahlakta. Belki bu, yani huluk, yani İslam alimleri bir kısmı dinde eş anlamında kullanıyorlar bunlar. Yani huy demek, seciye demek, insanın karakteri demek, davranışlarını gösterdiği haller demek. Bunların biz insani olmasını istiyoruz. Yani fıtrat dediğimiz insanın doğasına uygun bir davranış, adil, tutarlı, dengeli davranışlar göstermesi lazım insanın. Yani doğru söz. Bunlar evrenseldir. Yani söz verince sözünde durmak, emin olmak, güvenilir olmak. Yani bu özellikler. Şimdi bu özellikler Avrupa'nın oluşumunda, yani Batı'nın, Occident'ın oluşumunda yani doğal hukuk dediğimiz insan fıtratını arama kaygısı, ki zaten insan hakları formu da Batı'da bu arayış neticesinde çıkmış. Bu arayışta tabii ki insani, doğru, fıtrata uygun bir takım yaklaşımlar var. Ama insanın özgürlüğüne, insanın menfaatlerine, lehinde ve aleyhinde olan ölçüleri belirlemeye geldiğimizde burada ölçüyü kim koyacak? Sorunu var karşımızda. Yani derebeyler, egemen olan derebeyler mi koyacak tarım toplumunda? Papalık mı koyacak? Hadi sanayi toplumuna geldik, Avrupa'yı oluşturan haydutlar ve tavsanlardan oluşan burjuvasını mı koyacak? Daha sonra sermaye sınıfını koyacak? Yok ona muhalif, onunla çalışan işçi sınıfı mı koyacak? Çünkü Batı'da bunlar tartışılıyor. Yani neye göre bir ahlak? İnsanlar gerçekten doğruyla yanlışın mutlak ölçüsünü bilebilir mi? Evet, böyle bir arayış içinde olur insan, böyle bir yönelim içinde olabilir. Yoksa evreni ve insanı yaratan, bizim fıtratımızı en iyi bilen, doğruyu, yanlışı, adaletin ölçülerini, yani makro alemden mikro aleme kadar her şeyi bir denge ve ölçüyle yaratan bir yaratıcı var. Bizi yarattı, başıboş mu bıraktı? Yani insan bunu sorgular. Her rüşt yaşına eren, her ergenlik çağını geçirmiş ve akıl bali olan insan, yani hayat sorgulama, hayatın anlamı ne? Yani niçin yaşıyorum? Bizi kim yarattı? Bu Kur'an'da İbrahim meseli vardır. Yani işte aya bakıyor, benim Tanrım diyor ama batıyor. Güneşe batıyor, o da batıyor. O zaman batmayan bir şey olmalı. Yani böyle bir yaklaşım. Yasin suresinde şöyle bir vurgu vardır. Uzaktan koşup gelen adam. Birisi bizi yaratandan bir haber getirir. Ve o habere baktığımızda Kıyamet suresinde insan başıboş bırakıldığını sanıyor diyor. Ve karşımıza bizden birisini seçiyor Rabbimiz ve onunla bizim fıtratımıza, insanlığın, toplumun fıtratına, çünkü o fıtratı o yaratmış. En uygun ölçüleri iletiyor. Yani o zaman, yani neyin yanlış, neyin doğru olduğunu bu evrende sınırlı yapısıyla, çevresiyle sınırlı insan aklı, sınıflar, uluslar, sermaye sınıfı, feodal kültürler mi bu yapıyı en iyi bilir? Yoksa bu yapıyı yaratan, yaratıcı Allah mı en iyi bilir? Şimdi İster Allah, istemez burada.
Tabii ki Allah iyi bilir ama o zaman da şöyle bir şey çıkıyor. Benim ilk başta izleyicimizin sorusunu yönlendirmiştim. Yani siz o zaman diyorsunuz ki hani ahlak yasaları, hani Allah'ın yasalarıdır. Dolayısıyla Allah'a inanmayan, hani insanların iman etmeyen insanın ahlaklı olabileceğini düşünmüyor musunuz?
Hayır, onu demedim, bakın dikkat ederseniz. Ben Avrupa'da insan hakları, insana uygun olanı, adil olanı, fıtri olan bir arama cehdi dedim. Bu önemlidir. Kayda değerdir, insanidir. İnsan olmak çok önemli yani. İnsan olmayı yakalamaya çalışıyor, insan hakları peşinde koşan. Ama neticede değeri kim belirleyecek? Mesela sizin hakkınızla benim hakkım çatıştığı zaman,
evet,
hürriyetlerin sınırını kim belirleyecek? İşçi sınıfı mı? Dünyaya egemen olan küresel kapitalizmin ağababaları mı? Ruhban sınıfı mı? Yani insan, sınırlı insan hakkını belirleyecek. Yani özgürlüklerin sınırını, yoksa hepimizin fıtratını en iyi bilen yaratıcı mı? Ben onlar ahlaksız demiyorum. Onların da kendine göre insan fıtratıyla irtibatlı ahlaki eğilimleri, tespitleri, teamülleri vardır. Ama bunlar nakısa, eksik, sınırlıdır.
Peki şu şok
bu anlamda ama mutlak insanın, yani fıtratın en iyi bilen Allah bu ölçüleri bize bildiriyor.
Tamam.
Bize düşen,
evet,
o ölçüleri kavrayıp, imtihanımız orada başlıyor. Yani özgürlük alanımız aynı zamanda. O ölçülerle gerçekten uyum içinde miyiz, değil miyiz? Yani Müslüman olanların da imtihanı öyle başlıyor.
Şimdi tabii ki yaratandır esas doğru olanı bilen, o sizin sunmuş olduğunuz seçeneklerde, ama sonuçta Allah neyin ahlaklı, neyin ahlaksız olduğunu belirlerken devamında gelen, peki işçi sınıfı mıdır ya da şurada yaşayanlar mıdır, diğer bütün koşullar sonrasında bu hayatta bize puanı verenler oluyor. Yani bizi sıkıştıran ya da özgür kılan anlayışlar oluyor. Mesela Müslüman dünyayı diyelim, aynı kitaba inanıyoruz değil mi? İşte aynı peygambere keza öyle. Ama gelin görün ki hani kimine göre Hani belki benim giymiş olduğum şu bluz bile ahlaksız olarak da nitelendirilebilir. O kadar farklı okuyoruz ki.
Yani hepimiz yani bir toplumda yaşıyoruz. Yani toplumu oluşturan şey ortak değerleridir, teamülleridir ve normlarıdır. Şimdi nereden baktığımıza bağlı. Yani seküler bir ulus toplumun değerleri asılsa onun kendine özgü ahlakı vardır. İşçi sınıfı, mesela Levent'te yaşayanların, Bakırköy'de yaşayanların, Etiler'de yaşayanların yaşam tarzına saygı duyar mı? Hayır, duymaz. Onlar egemen der. Onun kendi bir, yahut anarşistler. Yani kurulu bir düzenden.
Yani, hocam saygı duyar da belki onaylamaz.
Yani yani pratikte saygı duydukları şöyle bir pragmatizm var. Yani şu, ilerlemeci bir tarih anlayışı içinde batıdan geliyorsa, yani işte feodal toplumdan biz kapitalist topluma geçtik, kapitalistan toplumdan işçi sınıfına geçtik, ilerliyoruz. Ha, aşama, bir aşama formudur kapitalizm. Yani tahrif ederek saygı duyar. Yani böyle bir olay var. Yani neticede doktrinler, hayat felsefeleri çarpışıyor. Bu insanların ürettiği hayat felsefeleri bunlar. Bunlarda zaaflar vardır. Ama İslam açısından baktığımızda inanır veya inanmaz. Ama dinde zorlama yoktur. La ikrah fettin İslam'da. Sen nasıl inanıyorsan öyle yaşayabilirsin.
Ya dinde zorlama yoktur da işte birileri birilerini ahlaksız olarak nitelendirdiği zaman ister istemez ya bakışların hedefi haline gelirsiniz. Bir yerde sıkışıp kalırsınız ve siz de o ortama eninde sonunda ayak uydurursunuz.
Türkiye gerçeğini düşünelim. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken.
Evet.
Çarşaf çıkartma seansları yapıldı devlet eliyle. Çarşaf yerler ahlaksızdı değil mi? Çarşaf çıkartma seansları yapıldı. Peki kim
diye? Ahlaksız mıydı?
Evet,
yoksa
ahlaksızdı.
Hani
geri,
çağ uygun
gobaz,
diye mi
gözü? Mürteci. Yani, evet. Bu nedir?
Öyle deniyordu.
Yani neyin doğru ne yanlış formu değil miydi ahlak? Benim giyim tarzıma karışıyor. 28 Şubat'ta yaşanan ahlaksızlık değil miydi? Üniversitelerde 100 bine yakın başörtülü öğrenci vardı. Bunlar kampüsün kapısına konuldu. Bu ahlaksızlık değil midir?
Vallahi benim sizin sorularınıza verecek cevabım var ama burada sunucu olduğum için
ben
sizin cevapları hocama, benim vermemem gerekiyor.
Ben hocama sorayım. Hocam şimdi yanlışa yanlışla cevap verebilir miyiz? Şimdi bunlar doğru. Tamamen katılıyorum. Peki bunun anlamı şu mu? Yani Müslümanlar da iktidarı ele geçirdiğinde onlara aynı yanlışla cevap verebilir. Şu anda İslam dünyasında
yani Müslümanlar İslam ümmet coğrafyasının hiçbir yerinde iktidarı ele geçirmiş değiller.
Yok, şu anda birçok yerde iktidarı ele geçirmiş durumdalar. Maalesef
mesela örnek
Hatay'a başta Türkiye'de de 28 Şubat'ta yapılan zulümleri aynısına benzer şekilde başka zulümlerle cevap veriliyor. Yani bu yanlışa
yani nasıl yanlışlıkla... Türkiye'de Müslümanlar iktidarı ele geçirdi? Hayır Bey, ben bunu hayret ettim yani.
Yani şöyle diyelim, şimdi siz teolojik olarak...
Yani mesela kim ele geçirdi? AK Parti, İslamcı Parti
şimdi
mi?
Şimdi kimin ben İslamcı Parti olduğu kanaatte değilim. Ancak
evet.
Ben kimin Müslüman olduğuna kimsenin karar verme yetkisine sahip olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla
ben beyan asıldım.
Yani sosyolojik
yani
olarak
beyan ediyor.
Yani şöyle sosyolojik
mesela
olarak
AK Parti beyan ediyor. Ben İslamcı Parti değilim diyor.
Tabii hocam beyan sosyolojik asıldır. Olarak Müslümandır bu toplum ve şu anda dindarlığıyla dindar özelliğiyle ön plana çıkan insanlar yönetimde daha egemen. Ama bunlar da daha önce dediğiniz gibi dindar insanlara baskı yapan, bunları hayat hakkı tanımayan sisteme karşı iktidarı gücü eline geçirdi. Bu defa onlar kendisi gibi düşünmeyenlere karşı aynı baskı ve zulmü yapmaya başlıyorlar. Bu
hangi baskı İslam, zulmü yaptılar?
Biraz ben buradan başka bir yere gitmek istiyorum da.
Şimdi şu anda biraz empati yapmak lazım. Eğer kişi kendi için istediğini kardeşi için istemedikçe iman etmiş olmaz diyorsak, onu Kant'ın kategorik buyruğunu eğer önemsiyorsak, o zaman şöyle düşüneceğiz. Şimdi siz kendinizi Türkiye'de bir Alevi'nin, bir ateistin, hanımefendi dediği gibi farklı bir dünya görüşüne sahip olan bir insanın yerine koyun. Ondan sonra mevcut toplumda, başta devletin çeşitli kademeli bürokrasi dahil, bunu yerine koyun. Uzaya gitmeyelim, Mısır'da İhvan-ı Müslüm'ün uygulamaları esnasında yaşanan bazı olaylar, keza Suudi Arabistan'da.
Ne gibi olaylar?
Suudi Arabistan'dan örnek vereyim. Suudi
ya
Arabistan'da,
pardon, yani Mısır'da bir darbe yapılmış.
Anlatacağım.
Dünya bu darbeye darbe demiyor. Tanklarıyla, toplarıyla,
hocam,
uçaklarıyla bir darbe yapılmış.
Hocam, karıştırmadım. Ben bakın
Ve meşru bir iktidara karşı, seçilmiş bir iktidara karşı yapılmış.
Hocam bunları bak, bunları tartışmıyorum. Ben bunlarla hemfikirim. Dediğimi dikkatli, yani,
yani
ben ne diyorum?
Mantığını kavramaya
çalışıyorum. Müslümanlar güç eline geçirdiği zaman başkalarının daha önce şikayet ettikleri ne kadar husus varsa aynısını
nasıl bir şeyle geçti? Bakın siz de savunma bakanıyız. Siz kendi bakanlar yani kurulunda
ne dediğine de biraz
bakın, yani bakanlar kurulundaki insan darbe yapıyor. Evet. Hangi gücü ele geçirdi?
Şimdi ben darbeyi tartışmıyorum. Hocam sürekli siz darbeye gidiyorsun. Ben sadece uygulamadan bahsediyorum. Basit örnek vereyim. Yani birçok İslam ülkelerinde tesettür Müslüman kadını ilgilendiren bir şeyken ben yaşadım birçok Arap ülkesinde, Körfez ülkesinde hatta Suudi Arabistan gibi ülkeler.
Bunların hepsi yabancı yönetimler.
Yabancı bir
İslam'la alakası yok mu bunların?
Hocam şimdi bakın, bunlar İslam'la
hepsi
alakası
diktatör,
yok.
Hepsi diktatör, hepsi Batı'ya angaje olmuş, halkına düşman, halkın değerlerine düşman. Şimdi halkın zaman, değerlerini sömürten.
Hocam siz o zaman bunlar. Kimin Müslüman, kimin Müslüman yönetimi olduğunu siz belirleyin, ona göre konuşalım. Şimdi sosyolojik olarak Mağrip'ten Endonezya'ya, Orta Asya'dan Yemen'e, Balkanlardan Afrika'nın içlerine kadar bir İslam dünyası var. Buranın adı İslam dünyası, sosyolojik olarak biz İslam dünyası.
Şimdi Hayri Bey, Suudi Arabistan darbe yapan Sisi'ye Müslüman iktidar diyor. Yani bu perspektifle mi yaklaşacağız?
Hocam aynı Suudi Arabistan, bakın çifte standart yapmayın hocam, adaletli olun. Aynı Suudi Arabistan zamanında İhvan-ı Müslümin'in ne kadar memleketinde yaşayamayan İhvancı varsa Suudi Arabistan'da yaşar. En son örneği de rahmetli Muhammed Kutup'tur, orada rahmetli olmuştur bakın.
Bakın.
Adalet ve insafı elden bırakmayın. Dediğinize katılıyorum ama
yüzlerce, binlerce ihvan üyesi sorgudan, işkenceden geçmiş.
Doğru, o da doğru. Bakın,
başından beri ama doğru. Yani bu tespitiniz vakti
şimdi, şimdi Suudi Arabistan ihvancı birçok arkadaşın sığınma yeridir hocam. Biraz zaten sıkıntı, bakın ahlak buradan başlıyor. Ben sizin dedikleriniz hemen hemen tamamına katılıyorum. Fakat siz fotoğraftan belli bir yerini alıp cımbızla çekiyor. Ben diyorum ki bir madalyonun öbür tarafı var. Bakın Suudi Arabistan'ı değerlendirecekseniz bu adamın artısı eksiğiyle Mısır'ı değerlendirecekseniz aynı şekilde.
Madalyonun bakın ormanın bütünü şu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra coğrafyamız Fas'tan Tacikistan'a kadar batılı devletler, yani batılı paradigmaya sahip devletler arasından işgal altında.
Hocam ben bunları
bunlar geri çekilirken kolonyalist yapılar kuruldu. Bu yapılar Müslüman halklara zulmediyor.
Hocam ben bu retoriği reddetmiyorum. Bakın ama siz hala yani tikel şeyden ondan uzaklaşmayın. Hocam dediğim şu. Herhangi bir toplumu, kişiyi değerlendirirken bir toplam olarak değerlendirmek lazım. Şimdi siz, ben size diyorum ki bazı İslam ülkelerinde bırakın belli bir Müslüman olmayı, kendisi gibi düşünmeyen Müslümanlara karşı Müslümanların ne kadar acımasızca davrandığına dair milyonlarca örnek var. Şimdi burada bir problem var. Ahlak denilen şey gerçekten çok önemli. Şimdi dış sebepler, emperyalizm, bu hepsi tamamen doğru ama bunlar Müslümanın kendi inandığı değerlere aykırı, bunları ayaklar altına alıcı uygulamalara gitmesini haklı gösterecek şeyler değil. Onun için Müslüman bir çifte standart işliyor. Yani mazlumken ayrı mesela kurallar geçerli.
Hataları tespit etmek yerine biraz da şey yapsak mı acaba? Yani mesela bunların nedenleri ne?
Bence de.
Mesela İslam'ın içine sızmış yanlış izahlar mı? Küreselleşme süreci.
Bence pratik üzerinden yani gidelim. Yani pratikte şimdi ben yer bir ahlak problemi varsa İslam dünyasında.
Yani nedir sebebi? Çünkü biz bunun nedenselliğini açığa çıkartmadığımız müddetçe yani Müslümanların hatası olduğunu hepimiz herhalde kabul ediyoruz. Yani İslam'ın hak olduğunu fakat Müslümanların bunu en güzel şekilde
hocam,
ne yazık ki
fazla bir İslam'ın hak olduğunu söylemek bir anlamı yok.
İşte onu diyorum.
Yani, yansımadıkça bence problem değerlerle uygulama arasında uçurum var. Bu hocam, uçurum niye?
Yani, ben dediğinizde sonuçta burada aslında hiçbirimiz çok farklı şey söylemiyoruz da bence yapmamız gereken şeylerden biri şu.
Yani topu dışarı atmayalım diyorum.
Bu ne oluyor? Mesela nasıl bir nedensellik süreci bunu tetikledi? Mesela zaman İslam'ın iç metinlerine bazı izahlar mı sızdı da oluyor bunlar? Mesela bana göre burada bazı yerler var. Dinde zorlama yoktur Kur'an'ın hükmü olmasına karşı.
Bal gibi zorluyor
İslam'ın Müslümanlar. İçine bal yok gibi diyor, Müslümanlar. Zorluyor. Evet zorluyor. Bu nedir? Bana göre tabii. Mesela İslami metinler içinde sizin de çalışma alanınız.
Siz Müslümansınız hocam.
Sızmış bazı izahlar var. Mesela,
sevgili hocalar. Ben bir çok şey kısa reklam arası vereceğim. Ondan sonra bu son cümlelerinizi birebir tekrar ederek yeniden topu size atacağım. Olur mu? Çok kısa lütfen bizden ayrılmayın. Sevgili seyirciler devam ediyoruz. Profesör Caner Taslaman, Hamza Türkmen, Profesör Hayri Kırbaşoğlu bu gece konuklarımız. Ahlak konusunu konuşmak üzere buraya oturduk ve birden İslam ve ahlak üzerine bir tartışma başladı. Şunlar söylendi. Hayri Kırbaşoğlu'nun ifadeleri. Müslüman çifte standart işliyor. İslam dünyasında ciddi bir ahlak problemi var. Değerler ve uygulama arasında bir uçurum var. Caner Taslaman, hemen sözü size bırakıyorum. Çünkü tam bu noktadaydık.
Şimdi hocama katılıyoruz. Yani Muhammed Abdu'nun burada güzel bir sözü var. Yani biz İslam'ın hak din olduğunu anlatmak istiyorsak, aşağı yukarı söyledi bu mealde, İslam'la Müslümanların farkını dünyaya anlatmak zorundayız diyor. Hayır hocamın da söyledi bu ifade. Buna katılıyoruz ama tabii ki burada asıl olan şey bu süreç nasıl oluştu? Nerede farklılıklar?
Mesela dinde zorlama yoktur.
Mesela bana mesela şimdi sorunların hepsi farklı şeylerden. Mesela dinde zorlama kısmıyla ilgili Kur'an'da çok açık beyanlar var. Mesela Gâşiye suresinde var, Bakara'da var bir hatırladığım kadarıyla. Sen onların üzerine bir zorba değilsin diyor. Ve Kur'an'da görüyoruz mesela peygamberimizle alay ediliyor birçok yerde. Ezanla alay ediliyorlar. Onların akılları almaz diyor. Şey yapar onu, ama yine de siz namaza çağırdığınızda alay ederler diyor. Kur'an'la alay edildiği zaman mesela siz ortamdan kalkın, başka bir söze dalıncaya kadar onların yanına dönmeyin diyor. Şimdi buradan görüyoruz ki peygamberimiz ve yaşadıklarının iç içe yaşadıkları ve ezanla alay eden, Kur'an'la alay eden, hatta Kur'an'da görüyoruz dine kafa tutan sorular olan, çürümüş kemikleri kim diriltecek diye Kur'an'ın hükümlerine kafa tutan ve Kur'an'ın da onlara cevap verdiği insanlar var. Kur'an'ın hiçbir yerinde bu insanlara karşı Kur'an'la alay edeni yakala orada öldür, şu dinden dönerse mürtesse onu şöyle as, kes gibi en ufacık bir ifade yok. Dinde zorlama yoktur tipi ifadeler, ayetler, sen onların üzerine zorba değilsin diye peygamberimiz ifadeler var. Fakat sonra bir bakıyoruz İslam toplumunda ve bu yakın dönemin değil, İslam toplumunun ilk dönemlerindeki bana göre siyasi endişelerle çıkmıştır o toplumu bir arada tutmak için. Dinden dönelim mesela öldürüleceğine dair şeyler çıkmıştır. Mesela bazı mezheplerde, birçok mezheptedir, namaz kılmayanın kılmayı reddederse öldürülmesi vardır. Oruç tutmayana sopa vardır. Birçok İslam ibadeti yapmayana dinde zorlama yoktur ifadesine karşı vardır. Yani mesela buradaki sorun bana göre Kur'ani metinle karşıt başka metinlerden, yani fıkıhtan veya bana göre uydurma o hadisler, yani Kur'an'la çeliştikleri için o şekildeki hükümlerle belli İslam'a eklentiler olmasından kaynaklanmış. Ha, burada bir sorun varsa, İslam'ın içinde belli bir zorlamalar varsa, o zaman bu metinlerdeki mesela bir düzeltme yapmamız lazım. Yani nedensellik olarak orada gösterebiliriz. Yani peygamberimizin o dönemdeki o uygulamalara karşı, ama bugün bir bakıyoruz mesela Pakistan'da birisi, Afganistan'daydı, işte Hristiyan olmuştu, o mesela öldürülmeye kalkıldı. Yani dünyada birçok kişi araya gitti.
Yaşam tarzı açısından da bu bakılabilir ama ben sadece hani inandığını söyleyen insanın diğerinin
ben bir örnek veriyorum. Bu
değil ama karşı taraftan da, bakın, her iki taraftan
bazı
da.
Bazı sorunlar, mesela bir sorun burada bence Kur'an-ı metnin yanında fıkıh ve hadisten belli uydurmalar girmesinde burada sorun. Ama bazı başka sorunlara gelelim. Yani çünkü sorun hep aynı yerden değil. Şu anda Rütük'teki verilere göre ortalama günde 4 saat televizyon seyrediliyor Türkiye'de. Ve Arap ülkelerinin birçoğunda da emin olun insanların zihnini en çok şekillendiren şey, ki bana göre bu bütün İslam ülkeleri için değil, bütün dünya için geçer. Biz İslam dünyasındaki değişimi konuşuyoruz. Araçlardan bir tanesi özel televizyonlardır. Türkiye'de dikkat edin, günde 6-7 saat insanla uyuduğunu düşün, ortalama 4 saat televizyon seyrediliyor. Her gün artan oranda sosyal medyasıyla, diğer kanallarıyla internet seyrediliyor. Ve şu anda Müslümanların birçoğunun zihnini bu araçlar şekillendiriyor. Bu dizilerle verilen bir kültür diğerleri şekillendiriyor. Demek istediğim şey şu, bazı yerlerdeki sorunlar İslami kaynaklardan değil, işte bu araçların zihinleri şekillendirmesiyle ortaya çıkan tablodan kaynaklı. Mesela dizilerin, filmlerin çoğunda.
Şimdi yalnız dizi diyorsunuz ya, şimdi o kadar farklı diziler var ki, bir tarafta bakın, Huzur Sokağı var. Hani oradaki verilen mesajı artık hepimiz biliyoruz. Zaten evet, meşhur bir roman. Ama bir tarafta mesela Medcezir gibi bir dizi de var. Tamamen farklı yaşam tarzlarına evet, sahip insanlar ve özellikle kadın profilinde tabii oradaki ayrım ortaya çıkıyor. O yüzden
yok, onu ben onu katılacağım. Burada tabii mutlak şeyler değil ama Batı kültürünün merkezi bir rol almasıyla özel televizyonlar, diziler, sitcomlar, diğerleri insanları özellikle etkiliyor ve internet etkiliyor. Burada aslında özgürlükçü bir şey varmış gibi gözüküyor internette. Mesela ulus devletlerin kurulma süreçlerinde toplumlarda, İslam toplumlarında yapılan değişiklikler, özellikle daha sekülerleşenlerde hocamın verdiği örneklerde yukarıdan aşağıya olmuştur, baskıcı olmuştur. Yasaları değiştirerek, topluma zorla yasalar empoze ederek, eğitim sisteminde tek tip bir kendilerinin eğitimini kurarak olmuştur. Bu mesela Tunus'ta da, Fas'ta da, birçok İslam ülkesinde de böyledir. Türkiye'de de kısmen bunun örnekleri vardı. Fakat bu küreselleşme süreciyle gelen araçlarda, dikkat edin, yukarıdan aşağıya baskıcı bir unsur yok. Siz isterseniz başka kanalı seyredebiliyorsunuz. İnternetten başka yere gidebiliyorsunuz. Fakat her şeye rağmen orada böyle bir baskıcı unsur olsa da Batı medeniyetinin kültürel hakimiyeti olduğu için o medeniyetten beslenen filmler, dizilerin bir etki alanı bulması daha çok oluyor. Yani tam bir eşit rekabet diyor. Yani şöyle bir şey, bugün bir örnek. Burada İslam... mesela bir sonucunu İslam açısından vereyim. Hocamın söylediği konularla ilgili çünkü. Bakın birçok Müslüman bugün eğer ki maddi çıkarlı, ben Müslümanım, din benim her şeyden önemli derken her şeyin önüne koyuyorsa, karizmasıyla ilgili şeyler her şeyin önüne koyuyorsa, köşe dönmeyi her şeyin önüne koyuyorsa her türlü İslami değeri, bence zihinlerin bu televizyon ve internetle inşa edilmesini bir kenara bırakamayız. Çünkü şu anda bu televizyon ve internet gibi araçların aktardığı bilgi kadar bilgi aktaran hiçbir unsur yok. Bu araçlar eğitim kurumlarından da, ki onlar daha çok devletin ideolojik aygıtları diyebiliriz, aileden de daha fazla insanlara bilgi aktarıyorlar. Ve McLuhan'ın dediği gibi, televizyonu seyreden insanlar kendileri dışarıdan bir bilgi bombardımanı altında olduklarının farkına varmıyorlar. Adeta kendi duyu organlarından gelen bir şeyle muhatap gibi hissediyorlar kendilerini. Mesela bir dizi seyrediyorlar orada. O diziyi seyrettiklerinin sonunda orada sürekli bir şirketlerde yer elde etme, dünyada köşeyi dönme, güçlü olmayla ilgili şeyleri seyrettikten sonra farkında olmadan kendi dünyevi amaçlarının da öyle olmasına yönelik bir eğilime yöneliyorlar. Fakat kendileri bile bu değişimin, McLuhan'ın dediği gibi, farkında olmuyorlar. Bu bence çok çok önemli bir şey. Çünkü İslam toplumlarındaki bir değişim var. Çünkü İslam'ın koyduğu ideallerde dünyada da tabii sizin belli bir nimetinden faydalanma hakkınız vardır. Helal şekilde faydalanabilirsiniz. Ama İslam'ın koyduğu hedeflerde bu dünyadaki nimetler kısa bir geçiş alanında faydalanılacak Allah'ın ihsan ettiği güzelliklerdir. Hı. Fakat gerçek bir Müslümanın hedefi olamaz. Dünyada, evet. Çünkü zaten dünyadaki hocalarımın bahsettiği birçok kötülük, insanların birbirini ezmesi Müslüman toplumlarında, siyasetin, siyaset alanda dinin araçsallaştırılması, para elde etmek için dinin kullanılması, bunların hepsinin altında aslında maddi çıkarların veya diğerlerin insanların hayatını birinci hedef olarak konması var. Ha, bu her dönemde, yani her dönemde buna benzer bir şey vardı. Yani bu ilk defa dizilerle oluştu diyemeyiz. Fakat dünyanın hiçbir döneminde buna benzer bir dünya sistemine dönüşmemişti. Yani haz elde etmek, para sahibi olmanın statü göstergesi olması, dünyanın diğer dönemlerinde, yani bu kapitalist bir dünya küreselleşmeyle ortaya çıkan düzenin kurduğu şekilde evvelki dönemlerde bu kadar merkezi bir role sahip değildi. Yoksa Hazreti Musa'nın döneminde de görüyoruz Kur'an'da, işte Karun falan var, insanlar onun malına falan imreniyorlar. Hmm. Keşke onun malının benzeri bizde olsun diyorlar, o sonra batınca pişmanlık duyuyorlar. Yani bu insan karakterinden kaynaklanan bir özellik. Hmm.
Hocam sizde en büyük, hani en büyük günah belki de hani bu kapitalizm, bu sistem olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hani çünkü Caner Hoca'nın ortaya koyduğu manevi değerlerin ayaklar altına alınmasında bu sürekli hırs, belki daha çok para kazanmak, belki daha çok mevki sahibi olmak ve sözünü dinlenmesi. Hani sizin
tabii yani,
bir numaraya koyduğunuz
mu kapitalizmle? Daha doğrusu şöyle, şimdi Hamza Hocam da bahsetti aslında. Bu dinlerin içinde de var. Yani insanın şimdi bir yaratıcı var, yaratıcıya inanç var ama zaman zaman insanlar kendisini yaratıcının yerine koymak istiyor. Özellikle Batı için bu işte hani vahiy geleni dışlayıp işte Allah'ın öldüğünü ilan edip onun yerine insanı ilahlaştıran bir şey var. Bunu açıkça tabiatıyla ilah dediğini söylemiyor. Dediği şu, Hamza Hocam orada haklı. Yani insanın arzu ve istekleri mutlaklaştırılıyor. Özellikle Batı tipi, ki burada da Hamza Hocam için genellemeler hassas. Ben de orada Batı ile ilgili genel, yani bir yerde hassasiyetimiz varsa Batı ile de ilgili bu dürüstlüğü göster. Batı da homojen bir Batı değil. Egemen paradigmadan bahsettiğimizi söyleyebiliriz ki sanıyorum Hamza Hocam ona işaret ediyor. Doğrudur. Egemen paradigmada bu insanın ilahlaştırması tabii olarak beraberinde gezegeni istediği gibi kullanabilme hakkını elde ettiğini düşünüyor insanlar ve kapitalizm de zaten sınırsız bir kazanma, sınırsız bir işte hedonizm ve kişinin sınır tanımayan isteklerini tatmin çabası ki bu ekonominin tanımına bile yansımış. İşte sınırsız olan insan ihtiyaçlarını, sınırlı olan tabii kaynakların nasıl bölüşüleceği. Halbuki İslami perspektiften arzu istekler sınırsız değildir. Bu batılı bakış açısını yansıtır. Tam tersine İslami dünya görüşünde insanlar isteklerini sınırlaması lazım. Gerektiğinde diğer insanlar, çünkü bütün kainat, bütün insanların ortaklaşa malıdır. Herkes ondan yarar, suyundan, havasından, tabiatından, tabii kaynaklarından, petrolünden. Ama bugün mesela diyelim Amerika Birleşik Devletleri dünya nüfusunun 27'de birine sahip. Ama tükettiği petrol, söyle yanlışsa bilmiyorum, yaklaşık %15-20'ye yakın. İnanılmaz bir dengesizlik var.
Şöyle bir şey verebilir söyleyeyim.
Dolayısıyla
Müslümanlar dünya nüfusunun %25'i, fakat gelirden dünya gelirinin %5'i Müslümanlara gibi düşüyor.
Veya temiz su kullanımı mesela. Bir Amerikalı çocuğun kullandığı temiz suyu Afrika'da 30-32 çocuk kullanıyor. Şimdi burada mesela bunlar Batı'nın umurunda değil. Çünkü yardım vaatleri çok var. Açlıktan ölüyor insanlar mesela. İnanılmaz vaatler diye bulunuyor. Fakat karşılığı yok. Dolayısıyla
onunla bir şey diyeceğim.
Burada bir ciddi bir sıkıntı var.
Müslüman dünyaya da baktığınız zaman, hadi Batı'nın umurunda değil, Amerika bilmem ne. Baktığınız zaman Müslüman dünyaya bir Müslüman ülkenin Müslüman ülkede hiç umurunda değil.
Kesinlikle. Şimdi burada zaten Caner'in demek istediği o. Bu bireyi hislerini ve arzularını mutlaklaştırma alışkanlığı, bu diziler ve hedonizm veya diğer yaşantı şekiller aracılığıyla dünyada küreselleşti. Mesela basit bir örnek vereyim. Sadece o değil. Mesela memleketimizin İslam ülkelerinde yıldızının parlandığını söylüyoruz. Çok güzel. Fakat Türkiye'de üretilen dizilerin Arap ülkelerinde yaptığı tahribatı batılı diziler yapmamıştır. Şu anda boşanmalar. Mesela bazı dizilerdeki artistlerin resimlerini yatak odasına astığı için bazı hanımlar, Arap kadınları, kocaları bunları boşamak yoluna gitmektedirler. Bunlarla ilgili mesela ciddi hiçbir bizim öz eleştirimiz yok. Dolayısıyla öyle bir süreç var ki işte bu...
Ama hocam enteresan bir şey söylediniz ya. Türk dizileri tahribat yapıyor.
Evet. Ben bunu...
Hutbe verenler var. Hutbede bu konuda... cami imamları Türk dizileri.
Onu biliyorum. Yani... Ama hani...
Evet.
Ben şimdi... hoca belki o hutbe okuyanlara kızacağını zannederken... Yok. Türk dizileri tahribat yapıyor.
Şimdi iyi diziler de var ama genel itibariyle bakıldığında şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye Müslüman bir ülke. Ha, orada yapılanları daha kolaylıkla, mesela batılı dizilere karşı daha tepkiselken İslam ülkelerinden gelenlere karşı daha savunmasız veya daha tepkisiz davranıyor. Bunu da farkında olmadan Türkiye'de de İslam dünyasında da Batı dünyanın nerede olursa olsun sinema sektörünün veyahut da ekonomi faaliyetlerinin artık küreselleşme dediğimiz bir takım genel ilkeleri var. Şimdi temel problem aslında siyasette, ekonomide, medyada, eğitimde, aile, sosyal alanlarda değerlerin egemen olduğu bir paradigma mı yeryüzünde egemen? Bu değerleri de ayrıca tartışırız. Ben değerler bile olduğunda şüpheliyim. Yoksa bir orman kanunu mu egemen? Şimdi şu anda yeryüzündeki mevcut gidişat orman kanunu demeye daha yakın. Bu her alanda ama. Yani bir kuralsızlık, bir kontrolsüzlük, bir başıboşluk ve gücün, bu siyasi güç olabilir, ekonomik güç olabilir, bilgi gücü olabilir, sosyal güç, gücü eline geçirenin diğerlerine tahakküm ettiği, yönlendirdiği, kobay haline getirdiği, kullandığı bir süreç var. Bu İslam ülkelerinde de böyle. Yani çünkü İslam ülkeleri dediğimiz, orada Hamza hocama katılıyorum, siyasi modellerimiz hepsi batılı. Ekonomik modellerimiz batılı. Toplumsal modellerimiz de işte yani çekirdek aile büyük ölçüde şey yapmış durumda. Eğitim modellerimiz batılı. Dolayısıyla kendi değerlerinden hareketle bir model geliştirmiş değil. Ben İslam dünyasını tam da bu noktada eleştiriyorum. Yani ben Müslümanım demek veya namaz kılmak, oruç tutmak İslam'ın şartı beşle falan olacak bir şey değil. Burada Müslümanlık küresel ölçekte meseleleri ele alması gereken özünde ahlaki bir çağrı. Yani ama bunu Müslümanlar şöyle düşünüyor. Bütün insanları, bu biliyorsun son günde Türkiye'de yaşanan olaylarda adı geçen bir İslami grupla da ilgili de böyle bir bakış açısı var. Bütün dünyayı ben ele geçireyim, herkesi Müslüman yapayım, herkesi düzelsin. Bu bir kere pratikte mümkün değil. İkincisi, bunun böyle olabilmesi için önce Müslümanların, yani başkasına himmet etmeden önce kendilerini, bu Müslümanlığı kendilerini adam ettiğini göstermeleri lazım.
Yalnız bu son vermiş olduğunuz örneği istinaden söylemiyorum ama sonuçta İslam'a inanan ve bunu yaymak isteyen insanların, herkesin hareket tarzı budur.
Evet.
Mesela ancak... en basitinden Caner Hoca'ya ben sorduğum zaman, hocam işte siz de birçok programa çıkıyorsunuz, nasıl vakit ayırıyorsunuz vesaire dediğim zaman, ya benim bazı inancım var, işte belli değerlerim var. Bu değerlerimi hangi platformda özgürce anlatabileceksem ben oraya giderim dedi. Şimdi bu sizin söylediğiniz aslında onun bir türevi.
Öyle. Ancak burada
yani İslam'ın
eksik olan...
esasında ilkesinde bu yok mudur?
Var.
Tekrar söylüyorum, bu son verdiğiniz örneği istinaden
eksik
söylemedim.
Eksik olan şu. Bu duygu temelinde doğru bir duygu, sağlıklı bir duygu, ancak eksik olan bir şey var. Bir kere bu retorikle olacak bir şey değil. Yani Müslüman olmaklığın 21. yüzyılda ne anlama geldiği konusunda Müslümanların kafaları çok karışık. Gelenekte gelen genel olarak geleneksel kulaktan duyma bilgilerle, yani orta çağda üretilmiş olan bir takım bilgi manzumeleriyle 21. yüzyılda Müslüman olarak var olmak istiyor. Müslümanlar ki bu mümkün değil. Birinci problem bu. İkincisi, Müslümanların Müslümanlık tasavvuru son derece daraltılmış, indirgenmiş, sığ bir Müslümanlık tasavvuru. Bu Müslümanlığın içeriklendirilmesi için modellere gerek var. Yani siz İslam'ın her konuda en yüce, en üstün olduğunu söyleyebilirsin. Bunu bir model ortaya koyarak, uygulamalı olarak bunun etkin biçimde, gerçekten de diyelim Batı'nın yönetim modeli bugün demokrasi. Demokrasi şirktir, küfürdür diye fetva verebilirsin. Birçok İslamcı bunu veriyor. Siz bunun yerine alternatif olarak İslami bir yönetişim, yönetim de değil bakın, hala Batı'dan yönetişim modeli olarak ne öneriyorsunuz? Burada bir model, hem de bunu uygulamalı olarak test edilmiş ve Batı'nın modelinden daha katılımcı, daha adil bir yönetişim modeli ortaya koymadıkça bu sizin söylediğinizin çok fazla bir anlamı yok.
Bir çünkü şey var İslam, burada yönetimle ilgili bir şey hocam söylemek
istiyorum. İslam'ın şeyi şu. Yani dış dünyayı sizin iman dediğimiz şey, eğer sizin kalbinizin dışına çıkıp da dış dünyayı değiştirmeye koyulmuyorsa bu Hristiyanların imanından fazla bir farkı olmaz veya bir deistin imanından farkı olmaz. İslam'ın imanı insanın kalbiyle sınırlı kalmayıp bu şey dışına, hatta bireyselliği aşıp topluma, toplum planını aşıp bütün küresel problemlere odaklanması lazım. Şimdi böyle bir Müslümanlık tasavvurunu modelleyerek ve bunun üzerinde çalışarak sofistike biçimde en azından Batı'da gördüğümüz, diyelim Batı'da modeller, kapitalist model vardır, sosyalist model vardır, karma ekonomi vardır, siyasette demokrasi vardır, demokrasinde temsili demokrasi var, farklı türler vardır. Bunlar üzerine mesela bir demokrasiyle ilgili ben Müslümanlardan felsefe düzlemde bir Karl Popper'ın eleştirisi ayarında bir eleştiri görmedim. Sadece yargılamak, tükaka etmekle meşgul Müslümanlar. Demokrasi şirktir. Bu demokrasi şirktir, küfürdür söylemenin yetmediğinin ve bir fiyaskoya yol açtığının ispatı ne? Bunu söyleyen aynı arkadaşlarım, bugün bunlar medyada yazar olarak şu anda yazıyorlar, İslam medyada. Bugün demokrasi Allah'ın emridir diyecek noktaya gelmişlerdir. Eğilip bükülmüşlerdir. Niçin? Çünkü bunlar hesabı verilmiş, denenmiş, test edilmiş modeller değil, sadece retoriktir. İslam dünyası, tekrar söylüyorum, Allah'ın, İslam'ın değerlerinin bu kadar çok telaffuz edildiği ama bu kadar çok ayaklar altına alındığı çok nadir bir dönemdir. Şu anda da biz öyle bir dönem yaşıyoruz. Söylemde harika Müslümanlar ama uygulamada da, yani tükaka etmekle değil, buna daha iyisini ortaya koyman lazım. Ya, bu noktada ciddi bir
şey hocam anlatmayacağım. Yalnız bir İslam'ın ahlak görüşü derken şunu bence belirtmekte fayda var. İslam'da mesela Kur'an boyunca baktığımızda hep inanıp iyi işler yapanlardan bahsediyor. Yani iyi işler yapmak Kur'an'da, ki o işler işte ibadetler de olabilir. İşte hocamın dediği gibi başkasının hakkını yememek, hırsızlık yapmamak gibi şeyler de olabilir. Hiçbir zaman inançtan koparılmıyor veya inanç ondan koparılmıyor. İkisinin bir arada olduğu bir sistem tarif ediliyor. Çünkü bizim günümüzde gene de ahlak deyince birçok kimse insan ilişkisiyle kısıtlı şeyleri anlıyor. Mesela öldürmemek, çalmamak, rüşvet yememek.
Bireysel buyur.
Fakat Kur'an'ın çizdiği davranış tablosunda, ki Kur'an böyle ayrıca kullarından, Allah'ın yapılmasından istediklerinden bağımsız olarak bir ahlaki kuralları ayrı bir yerde çizmez. Kur'an'ın, Allah'ın insanlardan istedikleri bir bütün olarak verilir. Yani bunun içinde Allah'a iman da vardır, ahirete iman da vardır, kuldan istenen ibadetler de vardır. Bunun yanında işte öldürmemek, çalmamak, rüşvet yememek, başkasının hakkını yememek, merhametli olmak gibi şeyler de vardır. Bunlar hepsi Müslüman'da bir paket programdır, bütündür. Yani Müslüman'ın ahlak zaten davranış modeli, tarzı beklenen anlamında bir kelime.
İhvan'dan bir örnek vereyim hocam, temin sordu da bakın ahlak. 1 Mayıs her sene kutlanıyor biliyorsun yine yaklaşıyor. Şimdi 1 Mayıs'ta İhvan bir şey işçi hakları vesaire bir şey yayınladı. Okuduk biz ve tüylerimiz diken diken oldu. Yani sonuçta işçileri tamamen patronun merhametine terk eden işçi hakları sendika diye kavramın olmadığı bir bakış açısı var. Bunun üzerine biz oturduk.
Mısır sendikalarının İhvan hakim.
Cem Somel hocamızla beraber
bu yanlış
oturduk.
Bilgi.
Nasıl?
Mısır sendikalarının İhvan hakim.
Ben o beyannameden 1 Mayıs vesilesiyle...
Odalara, hocam, barolara, İhvan hakim.
Ben söyleyeyim, siz yine konuşabilirsiniz. Ben diyorum ki 1 Mayıs vesilesiyle İhvan-ı Müslümin'in yayınladığı beyannamede işçi hakları ve bir işçi hakları tabiri yok. İşçiyi patronun insafına terk eden bakış açısı var. Biz de bunun üzerine dedik ki bir katkıda bulunalım. Profesör Cem Somel'le, iktisatçı hocamız, işçi hakları konusunda İslami bir perspektiften nasıl bir katkı bulunabiliriz diye ve biz bunu yazdık ve Doğudan dergisine yayınladık. Dolayısıyla benim demek istediğim bu. Yani geleneksel tarihten devralınmış İslami yorumlar bugüne güncellenemediği için, aktüelleştirilemediği için maalesef devlet yönetiminde nasıl bir hala halife ve halifeye itaat, biat, teba kültürü, itaat kültürü pompalanıyorsa vatandaşın özgür bireyler olarak karar alma mekanizmalarında doğrudan aktif olarak nasıl yer alabileceğine dair fikir üretilmiyorsa şura ayeti bu amaçta sonuçları herkesi bağlayıcı, lideri de bağlayıcı bir süreç olarak değildir. Tavsiye niteliğinde yorumlanıyorsa ki burada Hazreti Peygamber örneği de taban tabana zıt bir şey var. Buradan şu sonucu çıkaramıyor Müslümanlar. Bu batının demokrasi bile yetmez. Temsili demokrasi bize doğrudan ve tam katılımlı bir demokrasi lazım ama diyemiyor.
Şeyi bir söylemek için hocam model... herhalde fayda var. Yani İslam'dan baktığımız zaman Kur'an'dan bir devlet yönetim biçimini bizim çıkarmamız mümkün değil. Bu da Kur'an'ın da bir eksikliği değil. Aslında bana göre Kur'an'ın farklı
değil,
dönem şartlara evet.
Tabii.
Farklı
tabii.
Dönemleri Kur'an'ın uymasındaki esneklik de böyle. Şimdi Kur'an'da temel ilkeler var hocamın dediği gibi. Mesela adaletli olmak var, insanın insana merhametli olması var. İşlerinizi danışmayla yapın ama.
Hayır,
tamam işte şura ayetinden danışma diyelim.
İki, isterseniz onu bir kısaca izah edelim. Bu çok önemli.
Ama şeyi dediğimi de belirtelim. Yani çünkü bir kere kısım da şöyle anlıyor. Yani şunu diyeceğim. Yani mesela Kur'an'dan çıkartabilecek bizim bir gümrük politikamız yok. Yani Kur'an gümrük politikası şöyle olsun değil mi? Bir devlet yaparsa sizin bir gümrük politikanız olması zorunda. Tabii. Mesela Kur'an'da demokrasinin nasıl olacağı tarzı, temsili mi olacak, şöyle mi olacak, böyle mi olacak yok. Hocamın dediği doğrudan demokrasi en iyi sistem olabilir. Ona bir şey demiyorum. Buradan benim demek istediğim şey şu. Kur'an...
Ama sonuçta devlet büyüklerine, liderlere hak ve adaleti tesis etmesi gerektiği öğretiliyor.
Hak ve adalet temel bir ilke. Siz hak ve adalet üzerine 100 ayrı sistem yapabilirsiniz.
Şimdi
mesela dünyada dikkat edin yani... Başkalarına danışmak tipi bir ilke çıkar Kur'an'dan. Hak adaletli olmak şeklinde ilke çıkar. Rüşvet yememek şeklinde bir ilke çıkar. İnsanların birbirine merhametli olması, zayıfı kollamak gibi ilkeler çıkar. Ve bunlar, dikkat edin, toplumsal ilişkiler dışında Allah diyor ki adeta benim gözüm sizin üzerinizde bu ilkeleri yapıp yapmadığınıza da ben bakıyorum diyor. Fakat dikkat edin, bunlar bir devlet sistemi kurulmasına da faydalı olacak. Ama devlet sisteminin nasıl olduğunu tarif eden ilkeler değil. Hani o yüzden ben bunu, hocam bunu biliyor gayet iyi de ben seyircilerden bir kısmı bilmiyordur diye anlatmak istiyorum. Yani devlet sistemi kurmak İslam'ın önerdiği, emrettiği, şöyle yapın dediği bir şey değil. Müslümanların akıllarını kullanarak en iyisini gerçekleştirmek zorunda oldukları siyaset felsefecileriyle, siyaset teorisyenlerle Müslümanların sahneye çıkıp yapmaları gereken bir şeydir. Yani İslam'ın verdiği cumhurbaşkanlığı sistemi, başkanlık sistemi, yani halifelik bile yoktur Kur'an'da. O bile Müslümanların kendi aralarında kurdukları bir kurumdur yani baktığınız zaman. Yani bu çok önemli bir konu.
Şuna ben biraz takıldım. Hamza Bey sürekli not alıyorsunuz. Hani girmek istediğiniz noktada lütfen hemen girin. Çünkü hani özellikle Hayri Hoca konuşurken sürekli not aldılar ama oralar geçti galiba, öyle mi?
Yok, ben hepsini toparlayabilirim. Yeter ki söz hakkı gelsin.
Tamam. Ama ne olur siz de dahil olun. Hani bazen çünkü ateşli konuşmalar oluyor ve...
Ben insan bozmadan olay sürsün istiyorum ama...
Ben bir açıklama yapayım. Belki hocalarıma da hani katkım olur. Şimdi özellikle Şura ayetinde, emruhum Şura beynum ayetinde... Her ikisinde de çoğul zamiri kullanılıyor. Yani emruhum demek yani hepimizi ilgilendiren bir olay demek. Şura mekanizmadır danışma. Beynuhum demek kendi aralığı. Yani burada eğer bir konu hepimizi ilgilendiriyorsa diyelim Türkiye'de yaşıyorsak.
Tamam.
O zaman burada karar almada hepimiz söz sahibiyiz demektir. Şimdi buradan da şura ile ilgili ayetin sonuçları devlet başkanı dahil bürokrasiyi hepsini bağlayıcı olduğu çıkıyor. Bunun bu metinden böyle bir anlam çıkarabilirsiniz. Ama bunu Hazreti Peygamber'in hayatından da destekleyebiliyoruz. Nasıl destekliyoruz? yaklaşık 17-18 şura uygulaması yapmış Hazreti Peygamber hayatını benim araştırabildiğim kadarıyla. Tamamında çıkan sonuca boyun eğiyor bak. Yoksa hem peygamber hem devlet başkanı diyebilir. Benim dediğim olacak. En tipik örneği de Uhud Savaşı. Gençler diyor ki dışarıda savaşalım. Hazreti yok diyor, savunma savaşı yapalım. Dinlemiyorlar Hazreti Peygamber'i. Nitekim de sonucunu kendi acı biçimde tadıyorlar. Şimdi buradan şu çıkıyor. Yani Hazreti Peygamber bile yapılan şurada hem peygamber hem devlet başkanı sıfatıyla çıkan sonucu kabulleniyorsa burada şura bugün birçok siyasi harekette, cemaat içinde, tarikat yapılarında olduğu gibi efendim liderin danıştığı, sonra bildiğini okuduğu, tavsiye niteliğinde bir süreç değil, bağlayıcı. Şimdi bundan hareketle diyorum, bunu hayata geçirmek için bugün diyelim Kahire'nin herhangi problem veya Mısır'ın geleceğiyle ilgili veya Türkiye'yle ilgili, geleceğiyle ilgili önemli bir karar. Mesela Türkiye NATO'da kalsın mı kalmasın mı? Şimdi bunu biz ne yapıyoruz? Milletvekillerini seçiyoruz, parlamentoda bunlar karar veriyor. Çoğu zaman verdikleri karar bazen bizim hoşumuza gitmeyebiliyor ama Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 75 milyon veya vatandaş doğrudan bu konuda eğer karar alma sürecine katılabilirse çıkan sonuç herkes ona göre kabullenir.
Ama hocam çok güzel söylüyorsunuz da yani NATO'nun ne olduğu, mekanizmanın ne olduğu, Türkiye'nin içinde olmasının ya da olmamasının avantajı değilse 75 milyon nereden bilecek? Hayır,
bunlar tabii ki kampanyalar yani önemli olan şu. Ne kadar insanlar bir toplumda yönetime doğrudan katılırsa o kadar İslami değerlere yakın olur. Ne kadar karar alma süreçleri belli yerlerde toplanırsa o kadar İslam'a uzaklaşır. Şimdi bunun bir felsefesinin yapılması lazım. Bugün İslam toplumlarında despot, Mağrip'ten Endonezya'ya kadar despot yönetimlerin olması tesadüf değil. Bazıları bildiğimiz despotizm, bazı demokratik despotizm. Niye? Çünkü kültürde yöneticiye karşı bir boyun eğme var. Bu sadece orada değil. Evde kocaya boyun eğme vardı. Dairede müdüre boyun eğme. Sürekli itaat kültürü ile yetiştik biz çünkü.
Hocam yani burada çok enteresan bir şey var sizin dediğinizde. Dünya değerler araştırması var. Dünya değerler araştırması dünyadaki mevcut sosyal bilimlerdeki en ciddi araştırma. Türkiye kolu da var bunun yapılan. Burada Müslüman toplumlarda demokratik, bu Arap Baharı'ndan önce yapılan şeyden bahsediyorum. Ne kadar demokratik değerlerin yaygın olup olmadığına bakıyor. Ve buradan halkla yapılan konuşmalarda aslında Müslüman toplumlardaki demokratik değerlerin Avrupa'daki birçok ülkeye çok yakın çıktığı, hatta Doğu Avrupa ülkelerinden ki birçok Avrupa Birliği'nde şimdi yüksek bile çıktığı gözüküyor. Yani burada demek istediğim şey şu, Müslümanların içinde olduğu yönetimle dünya değerler araştırmasının ortaya koyduğu şey, halk arasındaki zihniyette ciddi bir farklılık var. Ve bu dikkat ederseniz Huntington'ın tezlerine de tam tersi. Çünkü Huntington şunu düşünüyor ki, İslam'dan kaynaklı bir sebepten dolayıdır ki Müslümanlar demokrasiye düşmandırlar, karşıttırlar. Bu yüzdendir ki Batı medeniyeti ile İslam medeniyeti arasında bir kavga çıkması kaçınılmazdı diyordu. Halka içkin bir demokrasi karşıttı, İslam'dan kaynaklı olduğunu zannediyordu. Oysa bu dünyanın işte en ciddi araştırması, Türkiye'de de bunun ayaklarını yapanlar var. Bu tabii sırf Türkiye'den kastetmiyorum, bütün Arap ülkeleri ve bunlar diktatörlükle yönetilmelerine rağmen bunlardaki demokratik değerlere verdikleri önem Avrupa'daki birçok ülkeye oldukça yakın çıktı. Aslında bu pek beklenmeyen, şaşırtıcı bir sonuç.
Söylem hocam bakın, söylem olarak doğru.
Yani yok, halka içkin fakat, değerler burada
yok, halka içkin ama halk bunu bir modele yani bunun karşına, taşın altına bedel ödemek
yok,
istemiyor.
Ben demek istediğim şu, sistemle halk arasındaki zihniyet arasında İslam toplumlarında ciddi fark var benim gördüğüm. Yani bu araştırmaya göre.
Ben özür dilerim, bir konuya gireceğim. Şimdi 1991 Rusya Komünist Rusya çöktü. Çift kutuplu dünya tek kutuplu dünyaya dönüştü ve küresel kapitalizm dünyaya egemen oldu. Küreselleşme. Bugün Batı sadece bir coğrafyanın adı değil. Batı, Occident dediğimiz batılı paradigmanın yani kapitalist üretim ve yaşam tarzının yaygınlaştığı her yer. Yani Çin de bugün kapitalist, Rusya da kapitalist, Amerika da kapitalist. Sadece emperyalizm artık Amerika değil. Kapitalizm eğer emperyalizm doğuruyorsa Çin de emperyalist, Rusya da emperyalist, bunlarla işbirliği yapanlar da emperyalist. Bakın böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani tanımları itibariyle. Şimdi halkı Müslüman olan
işbirliği yapanlar da
pardon, NATO tabii, içinde. Tabii içinde.
NATO içinde.
Lakin biz bunları değerlendirirken bakın bu kuşatıldığımız küresel Türkiye'de Batı'ya entegre bir sistemdir ve NATO ülkesidir burası. Şimdi bu sistem içinde, yani Türkiye'de neticede kapitalist yolla kalkınıyor. şu anda İslam dünyasında yapılan özgürlük arayışları, direnişler kapitalist dünyayı bir alternatif üretmek değil. Belki alternatif üretmek için kapitalist vesayetten sadece vesayet, yerel vesayet değil. Bakın dünya vesayeti var. Dünya vesayetinden bir kopma çabasıdır. İlk defa bunu görelim. Ve böyle bir diriliş var, böyle bir hareket var. Şimdi bu kuşatıldığımız sistem, küresel sistem içinde, yani batı sistemi içinde biz Kur'ani kavramlarla, mesela şura kavramıyla bu sistemin kirlerini temizleyemeyiz. İlk defa bunun altını çizmemiz lazım. Yani şura ne?
Hocam, bir kere... şurada bir küçücük nefes alsanız, çok kısa bir reklama gireceğim. Ondan sonra sözü yine size bırakacağım. İstediğiniz gibi devam edeceksiniz. Çok kısadır reklamımız. Lütfen bizden ayrılmayın. Evet, yayına girdik. Teşekkür ediyoruz. Caner hocamızı da birazdan bekliyoruz. Apar topar girdik. Ben de bir şaşırdım orada monitörde görünce. Şimdi dediniz ki sevgili Hamza Türkmen.
Evet.
Tamam kabul. Biz de kapitalizmin bir parçasıyız Türkiye olarak. Çünkü Türkiye de kapitalist yolla yapılandırılıyor. Kuşatıldığımız bir batı sistemi var ama biz bundan kurtulmaya çalışıyoruz dediniz.
Yani netice biz derken kim? Halkı Müslüman olan ülkelerdeki İslami hareketler, ıslah hareketleri, öze dönüş hareketleri, yani neticede bir alttan bir dalga üretmeye çalışıyorlar. Yani bir kere bir tarihi şöyle değerlendirmemiz lazım. Caner Hoca güzel bir perspektif koydu. Yani biz tarihe dikey, yukarıdan aşağı değil, yatay bakmamız lazım. Kur'an, evet doğru, bize iktidar olmayı, yani devlet olmayı önermiyor ama bize ümmet olmayı öneriyor. Yani ahlaki, Kur'ani ilkelerle bir toplumsal düzen, bir toplumsal yapı oluşturmamızı istiyor. Nitelikli, kabiliyetli, istişare, yani şura temelli, işlerini şurayla yapabilen katılımcı bir yapı. Hakikatin, tanıklığın, vahyin şahitliğini yapan, zulme, haksızlığa, şirke tavır alan bir toplum yapısı olmamızı istiyor. Adalet toplumu, karşıyım. Çünkü tamamen batının sömürge formudur ulus devlet ve ulus toplum. Biz batı dışı toplumlara bir sömürge projesi, modern bir sömürge projesi olarak sunmuşlardır. Bakın Suriye ile Türk arasında bundan 80 sene evvel bir sınır yoktu. 1921 yılında coğrafyamızı Tunus'tan dedim ki Tacikistan'a kadar işgal ettiler. Ve Sykes-Picot anlaşması ayrı ama 1921 yılı Kahir toplantısında Churchill 40 tane Avrupalı harita mühendisiyle Kahire toplantısında coğrafyamızı masaya yatırdılar. Ve bugüne yakın cetvelle adeta sınırlarını çizdiler. Başına Garpse'de Frankleşmiş Batı hayranı işbirlikçi yönetimleri getirdiler ve adlar koydular. Bakın 1921 yılına kadar bizim coğrafyamızda Fas, Tunus diye bir devlet yoktu. Libya diye bir coğrafya yoktu. Ürdün diye bir coğrafya yoktu. Türkiye diye bir coğrafya yoktu. Irak diye bir coğrafya yoktu. Türkiye diye bir coğrafya yoktu. Osmanlı tarihinde, İslam tarihinde bu adların hiçbiri kullanılmamıştır. Tamamen batılı egemenler tarafından verilmiştir bu adlar. Bunlar resmi tarihi yalanlayan gerçek belgeler. Bunları konuşmamız, tarihimize yüzleşmemiz lazım. Yüzleştikçe biz Batı egemenliğinden daha özgün, daha vesayetten kurtulup, yani daha şahsiyetli hale geleceğiz.
Yani,
daha özgün düşüreceğiz, hani, daha özgür düşüneceğiz.
Kendimiz hani ulus devlet değil de hani ümmetçilik üzerinden gidiyor olsak bizim kurtuluşumuz mu olacak diyorsunuz?
Şimdi biz ahlakı konuşuyorsak, bakın bir yere geldik. Şimdi Caner Hocam şöyle bir şey dedi. O sırayla müsaade ederseniz bir gidecek olursam.
Ama siz kısaca, öyle flash şeyler söylüyorsunuz
kısaca,
ki ister istemez soruyorum.
Bunların her biri tabii ki bir oturum başlığı.
Aynen öyle.
Şimdi şöyle, biz kendimizden baksak, yani ümmet, Müslümanlar niçin düştü diyoruz. Burada Enfal suresinde Rabbimiz diyor ki bir kavim, yani bir toplum ona verdiğim nimeti kaybederse biz de onun halini bozarız. Bu toplumsal bir yasa, sünnetullah Müslümanlar için.
Bir daha tekrar eder misiniz?
Bir topluma, bir kavme verdiğim nimeti, yani ölçü, Kur'an, ilkeler, eğer o toplum bunu kaybederse, yani iradesizlik yaparsa, bu nimetten, bu ölçülerden koparsa biz de onun halini bozarız. Biz buna sünnetullah diyoruz. Toplumsal yasa bu. Biz neyi kaybettik? Şimdi yine Caner Hocam dedi ki, yani hadise, fıkha bazı sızmalar oldu. Yanlış yaklaşımlar oldu.
Ben şimdi demek istediğim şey de hocam da, yani her sorun çok ayrı sebeplerden kaynaklı olabilir. Hatta ben de bir iki örnek vermek için onları saydım yani.
Tamam, ben şöyle diyeyim. Sadece hadis veya fıkıh değil. Bakın, Kur'an anlayışımızı da bizatihi Kur'an içinde sızmalar oldu. Geçmişte de, bugün modern çağda tarihselcilik formuna da sızmalar oluyor.
Anlayış itibariyle.
Anlayış itibariyle. Kur'an'ı biz anlarken Kur'an'ın ölçüsü vardır. Mesela Ali İmran suresi Kur'an'ın bir kısmı, Kur'an anası muhkem, açık, tek anlama gelen, anlaşılır ayetlerdir der. Diğerleri müteşabih, yani gayb alemi var, bilmediğimiz alemler var, yahut kapalı lafızlar var. Yani çünkü sınırlı bir dil Arapça. Bu sınırsız alemi Allah-u Teala sınırlı bir Arapça ile bize aktarmış. Yani kapalı lafız, bunlara müteşabih deniliyor. Şimdi müteşabihler yorum kaldırılan şeyler. Yani farklı yorumlar olabilir, içtihatlar olabilir. Yani biz Kur'an'ı anlarken de sabiteler vardır, evrensel gerçekler. Mesela Allah yaratılmamıştır. Biz evreni yoktan var ettik.
Tamam.
Yaratılanlar Allah'a benzemez.
Sadece rahat anlaşılabilecek.
Mesela domuz eti haramdır gibi. Yani çok açık. Yani hükümler vardır. Bir de kapalı lafızlar vardır. Bunlar yorum kaldırabilir. Bir kere bu ölçüyü kavramamız lazım. Yani insanlar yorumlarını doktrinleştirmemeliler, akaitleştirmemeliler. Artı yine Kur'an'ın anlaşılmasında aslı, anlaşılması açısından aslı Kur'an'da olan bir de Hazreti Muhammed'in uygulamaları var. Biz bir de ona Muhammed'i sünnet diyoruz. Onların da aslı Kur'an'da mütevatirse eğer, kesinse, mesela akşam namazı 3 rekattır. Bu kesin. Yani Resulullah'tan bugüne kadar Şiisi, Zeydisi, İbadisi, Sünnisi hepsi aslı Kur'an'da olan namazı 3 rekat kılar. Resulullah'ın uygulamasına uygun. Bunlar değişmez, sabitelerdir. Bunun dışında bize hadis rivayet şeklinde gelsin, mezhebi görüş olarak gelsin yahut müteşabih ayet yorumu olarak gelsin, bunların hepsi yorum kaldıran şeyler. Farklı yorumlar olabilir. Yani içtihadi farklılıklar olabilir. Ama biz nimeti ne zaman kaybettik? Nimeti kaybettik dedim ya. Bu yorumları asıl hale getirdiğimiz zaman, yani Allah'ın ilettiği değil, insanların ürettiğini, rüyasıyla, yorumuyla, içtihadiyle, mezhebiyle, bunları asıl hale getirdiğimizde nimeti kaybetmeye başladık. Bir kere bu düşüş var bizde. Şimdi oradan bakacak olursak, yani ümmet
ama
dağılmış.
İslami yorumda o kadar farklı ki, hani sizin söylediğiniz çok açık anlaşılan hükümlerin yanında
farklı yorumlar var.
Ama işte o farklı yorumlar o kadar farklı yansıyor,
tamam,
ki.
Bu yorumları,
o yüzden işte o farklı okuyanlar birbirlerini ahlaksız olarak nitelendirebiliyor.
Pardon, bu çok anlaşılır bir şey. Bakın hocam zaten bu işin epey üzerinde mütehassıstır. Yani tüm bu
en
konuda bilen
bir şey
insan,
en basiti, somut konuşalım istersen.
En basiti şudur, bu yorumlarımızın hiçbiri,
evet,
mesela domuz eti haramdır, mesela yiyeceklerle ilgili yorumladığımızda domuz eti haramdır lafısıyla çelişmemesi lazım. Yani domuz eti halalleşmemeli. Evet. Çok açık, muhkem ayet.
Tamam, onu anladım. Hani açık olmayan...
Ya gaybi planda da mesela gayba taş atmayalım. Allah ne bildirdiyse gayb konusunda, çünkü böyle bir sınırlı bir varlığız. Yok, rüyamda Resulullah'ı gördüm, işte konuştum, bana şöyle dedi, yahut bir rivayet geliyor Tirmizi'den, kim ki rüyasında Resulullah'ı görür, o Resulullah'tır, kesindir. Ben zannediyorum insanlar uydurmuş. Böyle bir şey yok. Yahut kainatın efendisi Hazreti Muhammed, şimdi kutlu doğum haftasına girdik, bu ifade çok geçiyor. Soruyoruz, kainatın kaç tane efendisi var? Hazreti Muhammed'i yani Hristiyanların Tanrı'nın oğlu gibi ilahlaştırdığı gibi, ilahlaştırmaktan farkı ne var bunun?
Allah'tan sonraki efendisi.
Böyle şey olur mu? Kainatın bir tane efendisi var. Muhammed onun Resulü ve kuldur. Bizim gibi kuldur ama Resuldür.
Şimdi bu İslam'ın yorumlanmasını mesela sizin söylediğiniz, tamam, buna katılıyorum, ama onun dışında mesela fetvalar alınıyor, fetvalar veriliyor. O kadar enteresanları da var ki.
Tabii bak, olabilir. Şudur.
Ve düşünün ki bu insanlar, yani belli bir mertebeye, makama sahip insanlar.
İşte burada konu işte şuraya geliyor. İster ilmi konularda olsun, ister siyasi, ekonomik konularda olsun. Allah diyor ki Müslümanların işleri istişare iledir. Burada istişare ehil insan var mı? Yani hem hayatın sorunlarını bilen, hem Kur'an'daki ölçüleri, Muhammed'in sünnetteki temel ölçüleri bilen, istişare ehil insan var mı? Bunlar toplanacak. Birisi hadis alimi olabilir, birisi fizikçi olabilir, birisi astronomi olabilir, birisi ekonomist olabilir, birisi kökçü olabilir. Ama bu işleri bilen, hayatın değişik problemler oturacak,
işte o bunu konuşacak. De işte şimdi farklı biz, farklı seçmek lazım.
İşte biz bu formatı tarih içinde kaybettiğimiz için nimeti kaybettik, çökmeye başladık.
Şimdi çok yakın zamanda ya hatta şu konuya bile girmişler, ne kadar yani enteresan. Ya ölmüş eşinle diyor, ne 6 saat mi ne, değil mi? Birlikte olabilirsin yani.
Hocam,
bakın şimdi, insanların bunlar ürettikleri da, asıl olamaz.
Bazı şeyler var ki hocam, şimdi bakın ben şunu diyeyim. Şimdi vergi oranları. Türkiye'de biz petrolü %70-70'er vergiyle tüketelim mi tüket? Bunun için ben ulema ihtiyacım yok. Yani bizim can yakıcı meselelerimizin ben uzmanlarına ihtiyacı yok. Çünkü vergiyi ben ödüyorum, fakirliği ben çekiyorum. Bunları ben söz sahibi olacak mıyım, olmayacak mıyım burada? İşçinin aldığı 800-900 lira ücret yeterli mi, adil ücret mi, değil mi?
Ben buradan pas edersiniz, demokrasi konusuna girmek istiyordum. Yani şu, bakın demokrasi... işte şirk mi din mi tartışmalar var. İlk defa bir nesnel değerlendiren demokrasi Batı'nın Avrupa'nın oluşumu içinde nasıl işçi sınıfı Avrupa'da oluştuysa, yani kapitalizmin sanayi devriminin neticesinde işçi sınıfı oluştuysa, demokrasi de Batı'da insanların bireys kiliseyi dışarıda bırakan ölçüyü insanlar belirler, egosantrist, ben merkezci bir formda insanların sözleşmesidir. Yani sözleşme, herkes katılsın, biz yönetelim, mutlak doğruyu biz ortaya koyalım.
Şimdi hocam aslında var ya, demokrasiye gelinceye kadar, tamam, demokrasiye gelinceye kadar aslında mesela İslam denince en büyük problemlerden bir tanesi de kadının toplumdaki yeridir. Kadının hayatın içine entegre olup olmayacağıdır. Hani keşke demokrasiye kadar gelinebilse ama onun öncesinde de hani çözülmesi gereken problemler.
Bunu devam edebilirsem müsaade ederseniz.
Devlet başkanı olamaz, bilmem, bu söylemler hukukta çok hakikaten kadını dışlayıcı şeyler, çok hala güçlü İslam dünyası.
Yani, mesela iş yerlerinde hani tabii, kadının bulunmasını, iş hayatında bulunmasını istemeyen tabii, anlayışlar bugün kendini yine ifade
yani,
ediyor.
Yani neticede İslam'da mümin ve mümine insanlar birbirinin kardeşidir. Ve sorumluluk, Allah-u Teala namaz kıldığınca erkekler ayrı kılsın namaz, herkese aynı hüküm geliyor. Yani ahlak dedik biz, bakın. İnsanın doğru ile yanlış arasındaki tutumudur, davranıştır. Yani doğru davranış, doğru fıtri. Kur'an da zaten insanlar karanlıktan aydınlığa çıkartmak için gelmiş bu kitap. Ölçü bildiriyor ve Kur'an'ın hitabı, muhatabı insandır, nas der. Kadın veya erkek demez. İnsanın yaratılışına da Rabbimiz Nisa suresinde kadın ve erkek diye başlamaz. Sizi tek bir nefisten yarattım der. Nefis, Arapçada kelimeler erkek ve dişil. Ne dişildir ne erildir. Nötr.
Peki neden mesela...
İşte demin ifade ettiğim, Kur'an'ın muhkem ölçülerinden kopmuşuz. İnsanların ürettiği efsaneler, Hint felsefesinden gelmiş, Yunan felsefesinden, mahalli özelliklerden gelmiş, insan nefsinden gelmiş.
Yok hocam,
yani insanların
değil hocam.
İnsanlar
bir tek rivayet hocam, bakın tarih boyunca Müslümanların kadını siyasetin dışına itmesinin sebebi bir tek rivayet. Fakat bu rivayeti de oturup inceleme ihtiyacı duymamışlar.
Çünkü sevmişler
o rivayeti. Başlarına kadın geçiren kavim felah bulmaz. Bütün Ahkam-ı Sultaniye, hadis kitaplarının ilgili bölümlerine bakın. Kadını siyaset dışına, toplum dışına iten bu rivayettir. Ya bir Allah'ın kulu da bu rivayet sağlam mı çürük mü incelememiş. Ama ne zamana kadar? Ta işte bir talebem ben rica ettim, ben doktora ta seminer oldu, yayınlandı bu mesela. Gerçekten rivayetin tutulacak tarafı yok. Yani normal hadis tekniği açısından dahi bakılsa, klasik isnadı ravisi o açıdan da tutulacak. Ama niye? Şimdi problemler o kadar derin ki, ataerkillik, bakın hiç kimse bunu tartışmıyor. İslam 15 asırlık İslam'ın yorumu erkek yorumudur. Hiç kimse bunu tartışmıyor. Bir tane bir bayan, tefsirci, hadisçi, fıkıhçı bir tane bana göstersinler kitap yazmış. Yok. Peki bu normal mi? Bu İslam'a uygun mu? Hiç bunu tartışmıyor İslamcılar. Sen Hazreti Ayşe validemizin hayatın bütün alanına içine girdiği ve kadınların Hazreti Peygamber zamanında 5 vakit namaz dahil bayramla her hayatın her alanında aktif olarak rol aldığı bir model, gerilemiş. Yani bize gerici diyenlere çok da ben kızmıyorum. Çünkü gerçekten Kur'an ve sünnetin koyduğu modelin çok gerisine düşmüş Müslümanlar. Halbuki tam tersine onu geliştirmeleri gerekirdi. Ama bugün bakın İslam düşüncesi, İslam ilimler dediğin şey erkek. Tamamen erkek egemen yorum. Bir de ataerkillik var. Onun da farkında değil. Ve sürekli o yüzden olduğu içindir erkekler mesela bunu şey yapmaya ihtiyacı duymamışlar inceleme. Aynı şey mesela şöyle bir deneyimimiz de oldu. Hadis derslerinde kocasına karısı niye dövdüğü sorulmaz diye bir rivayet var Riyaz-ı Salih'inde. Master derste bayan arkadaşlar vardı. Dedim ki siz dedim Riyaz-ı Salih'in kitabını şerh edecek olsaydınız sıra bu rivayete geldiğinde bunu ben bir incelesem iyi olur. Bunda bir problem olabilir diye düşünür müydünüz dedim. Tabii hocam dediler dayağı yiyen biziz dediler. Şimdi bakın dayağı, erkek dayağı atan olduğu için hiç umurunda değil. Araştırma ihtiyacı duymuyor. Şimdi burada ataerkilliğin dinli yorumda önemli bir rolü var. Kadın erkek cinsi önemli bir rolü. Onun için bayan ilaççı akademisyenlerin yetişmesi İslam çok önemli. Bu birçok hastalıkları yorumun sebebi ataerkil zihniyet. Bunun dışında sınıfsal şeyler var. Yani bir aynı Kur'an-ı Kerim'i bir emekçi gariban bir insanın yorumlamasıyla bir tuzu kurunu yorumlaması kesinlikle farklı olacaktır. Dolayısıyla bizim yapılan tefsirlere varınca kadar bunlar ben Marksist bir teoriyi burada uygulamak istemiyorum ama gerçekten de sınıfsal fark, cinsel fark yorumda önemli unsurlar. Ama bunlar bizim İslami kesimde, İslam'da hiç umurunda değil. Kadın siyasi harekette, efendim partilerin propagandı kapı kapı dolaşsın ama başbakan olmaya gelince, bakan olmaya gelince, milletvekili olmaya gelince orada dur. Mesela birçok şimdi... Ben herhangi bir hareket ismi vermeden genel konuşuyorum. Genelde bu yaklaşım çok egemen. Şimdi bunların sebebi ben şurada katılıyorum Hamza hocama. Bütün bunlar aslında Kur'an'ın, sünnetin, Kur'an'ın öğretisinin ve Hazreti Peygamber dönemi yaşanmış öğretinin terk edilmesi. İkincisi ama bu yetmez bakın. Şimdi bazıları diyor ki ona dönelim. Bunu güncellemek lazım. Güncelleyebilmek için de sizin çağı tanımanız lazım. Çağın gelişmesini tanımanız lazım. Şimdi demokrasi bugün bir yönetim biçimi olarak kendini dayatıyor Batı'da ama niçin? Aynı zamanda alternatifsiz olduğu için. Kapitalizm küreselleşiyor. Niye? Çünkü karşısında bir alternatif yok. Dolayısıyla bence sadece tükakat etmek yerine oturup Müslümanların buna alternatif geliştirmeleri lazım. Yoksa hocamın dediği gibi şurayı yorumlamak, demokrasinin pisliklerini temizlemek anlamında değil ki. Tam tersine ben demokrasi bile Müslümanları kesmez diyorum, kesmemeli. Çünkü demokrasi temsili bir demokrasi. Onun da bir sürü alavadarı olsa parası olmayan parti kuramaz. Para sermaye çevrelerinden para alarak parti kuruyorsun. Parti iktidara gelince diyet ödüyorsun. Dolayısıyla halkın iradesi yansımıyor. Bugün demokrasilerin bir aldatmacı olduğunu birçok batılı da söylüyor. Dolayısıyla gerçek bir demokrasi söz konusu değil. Ama Müslüman gerçekten de halkın iradesinin yansıdığı bir yönetişim bunun adının önemi değil. Bunun peşine düşmesi lazım. Bunun derdini ama böyle bir derdini ben görmedim. Nedir model olarak önerdiği peki Müslüman İslam hareketleri? Demokrasi içerisinde kalıyorlar. Onun dışında onu aşabilecek bir modelleri yok. Dolayısıyla...
Ha hocam bir de hangi ülkeden bahsediyorsunuz? Hani Müslüman ülke falan dedim. Müslümanlar dediğinizde...
Dört tane mesela dört tane İslam'ı uygulama, şeriatı uygulama iddiasında o ülke var bugüne kadar. Bu dördü de iflas etmiş modeller. Pakistan, İran, Suudi Arabistan ve Sudan. Bakın. Bunların o siyasi yapılarını, ekonomik yapılarını hepsi de... Bunu Fazlur Rahman İslam ve Modernite, İslam ve Çağdaşlık kitabında bu dört modeli inceliyor. Bakın. Türkiye ile değil, Türkiye de var pardon bunun içerisinde bakın. Yani sonuç itibariyle Müslümanlar çağla yüzleşemiyor. Kaçış içerisinde geriye kaçıyorlar. Hazreti Peygamber döneminin idealizmine kaçıyorlar. Bu meseleyi çözmüyor. Ben diyorum ki Caner hocama katılıyorum. Temel hareket noktası olabilecek, ilham kaynağı olabilecek ilkeler var. Bu ilkeler fazlasıyla bile var. Hatta ben küresel ölçekte bile bir ahlak mücadelesi için çok uzağa gitmek gerektiği kanaatte değilim. Bakın ister vahiy geleneğine sahip olun Yahudi, Hristiyan, Müslüman ister ateist olun. Öyle bir önemli ortak payda var. Bir de bize sürekli bardağın boş tarafı gösterildiği için biz ortak paydanın farkında değiliz. On emir. İnananlar için Yahudi on emir. İnanmayanlar için de bu on emir ortak paydan için. Çünkü tabi hukukun da temeli bunlar. Yani hiçbir vahiy gelene inanmayan için de bunlar tabi hukuk dedi nazariyesinin temeli. Dolayısıyla bu on esasın dahi yani işte adam öldürmek için hırsızlık falan gibi bunlara dayalı bir yeryüzünde bir fazilet mücadelesi yapılsa şu anda yeryüzü bundan daha iyi olur. Ama bir tek şartla. Hırsızlık dediğin zaman Diyarbakır'da bir kilo baklava çalıp şu kadar hapis yiyen çocuk değil. Burada sistemli büyük ölçekli hırsızlıklar. Başta IMF'in yaptığı, Dünya Bankası'nın yaptığı, efendim faizci sisteminin yaptığı. Bakın yani Türkiye yıllardır sadece faiz ödemekle uğraştı bakın. Efendim adam öldürmek derken adi cinayetler değil. Bugün 1,5 milyon insan Irak'ta öldü. Ruanda'da 1,5 milyon öldü. Batı'nın son 50 yılda katlettiği insan sayısı Nagasaki, Hiroşima'da 27 milyon bakın. Büyük büyük hırsızlıklar, büyük katliamlara ortaklaşa dini, mezhebi, meşrebi, ırkı ne olursa olsun ortaklaşa tavır alabilecek. Garuda'nın ifadesiyle gezegeni ve insanlığı yok oluşa götüren bu batı tipi büyüme ondan kadar durabilecek bir inisiyatif lazım. Bunun için illa Müslüman olmak da gerekmez.
İşte Müslüman olduğunu iddia edip gerçek İslam yaşadığını iddia edip de kıtır kıtır adam kesenler de var.
Maalesef işte bunlar kendi kendine hareket yapan Müslümanlar. Yani kendi kendine bırakın başkalarına bu değerleri sunmayı, kendi kendine hareket yapıyor. Bunu yapan bir insanın insanlık adına vereceği bir şey olabilir mi?
Şimdi bir şey Pelin Hanım şeyi söylemek istiyorum da şimdi biz burada 3 tane bence farklı sorun var. Üçünü beraber ele alıyoruz. Ben onları bir ayrıştırmak istiyorum. Şimdi bunlardan birinci sorun, İslam'da herkesin kabul ettiği fakat Müslümanların uygulamadığı şeyler var. Burada iki tane hocam da onlara eleştirdi. Bu bir soru. Mesela nedir onlar? Mesela rüşvet yemenin kötü olduğu veyahut da Müslümanların fakirlere, zor durumda olanlara karşı merhametli olması gerektiği gibi ilkeler, Müslümanların arasında hiçbir mezhebin tartışmadığı, herkesin kabul ettiği ortak değer. Fakat Müslümanlar bakıyoruz bundan birçok yerde geri düşüyorlar. Mesela birçok Afrika'da yine zor durumda açlar var. Müslümanlar kendi imkanlarından onları aktarmak için oldukça yavaş davranıyorlar. Yani var tabii ki Müslüman toplumlarda da burada olumlu şeyler yapanlar ama olması gerekene göre çok kısıtlı. Şimdi bir, bu biz herkesin kabul ettiğine ne kadar uyuyoruz sorunu var. Bu bir. İkinci bir soru, İslam'ın içinde itilaflı olmuş bazı meselelerden kaynaklanıyor. Hayri Kırbaşoğlu hocam bunları çok güzel anlattı. İşte kadın konusu nedir? Rivayet kültüründe Kur'an'a ters öyle şeyler var ki mesela kadınlar kocasından izinsiz babasının cenazesine bile gidemez. Namazı bozan şeyler köpek domuz gibi.
Yani yanlışlar o kadar tabii, çok ki tabii. Zaten bu yanlışlar yüzünden düşmüşüz. Tabii, ama tabii. Bize uygun olan İslam'ın doğrularını anlatmak ve bunu tabii. Tanıklaştırmak ve bu modeli gündeme getirmek, tabii, halka bunu anlatmak değil mi?
Tabii, yani hocam, sürekli, evet de bunlara...
sürekli geçmişte hata yapılmış, hasta olmuş, yaralanmış. Hocam, sürekli bunlar tamam zaten
da.
Buradayız.
Ama peki bunları biz ne yapıyoruz? Savunanlar var. Mesela bazen hala bunu savunanlar var. Mesela
olabilir.
Mürtedin öldürülmesi gerekti. Mesela bir insan Müslüman değilim dediyse... Abi, öldürmesi gerekti. Namaz kılmayan dövmesi gerekti. Savunanlar var.
Şu ölçüyü koyalım. Yani bu o insanlar da şey olacaktır. Yani ikna olacaktır. Ya kardeşim yani Kur'an'ın muhkem ayetleri var. Hiç kimse buna karşı çıkamaz.
Yok hocam ben de işte ben onu yapmaya Kur'an'da, çalışıyoruz. Bu
yani Muhammed'in sünnetin tabii. Mütevâtir olan kesin uygulaması tabii. Var. Diğerleri yorumdur. Doğru olabilir, yanlış
şimdi,
olabilir.
Tabii yani buradaki hocam şimdi ben zaten dikkat ediyorsanız 3 sorun var dedim. Bir tanesi hepimizin kabul edip uygulanmayanlar var. Bir arada itilaflar var. Şimdi biz hepsine gitmek zorundayız. Birincisi en kolayı mı en zor mu bilemiyorum şöyle. Fikri bir tartışmaya gerek yok orada. Herkes kabul ediyor Kur'an'ın ayetini ama uygulamaya gelirsek bizim Kur'an'la aramızdaki uçurum ne yazık ki çok açılmış. Kur'an'ın bize ortaya koyduğu ideallerle bizim
ama ölçü olarak değil bak sabiteler evet. Ve değişkenler anlamında kabul değil bu. Ben de Kur'an diyorum diyor. Yani herkes biliyor.
Yok yok
yani,
benim demek istediğim hepimizin yani bir kabul ettiğini.
28 Şubat'ı yapan Hava Kuvvetleri Komutanı da Kur'an İslam'ından bahsediyordu. Ne olacak ki yani? Yani
şimdi daha ama genel teorik şeyden bahsediyorum. Yani. Şimdi bir de üçüncü bir şey var. Şimdi benim dediğim bu iki ayrı sorun bu. Herkesin kabul ettikleri ilgili bir sorun var. Bir de ikincisi İslam toplumun içinde mezhepler, fırkalar arası itilaflı şeyler var. Mesela bu kadının yeri konusu o itilaflara giriyor. Fakirlere falan yardım etmekte bir şeyler o birincisine giriyor. Herkesin kabul edip uygulanmayan. Üçüncü sorunsa şu. Kur'an'ın temel ilkeleri koyup açıklamadığı Müslümanlara uygulamasını bıraktığı şeyler var. Bunun da böyle olması gerekiyor. Niye? Çünkü Kur'an ufak bir kabile devletine de girmiş, büyük bir imparatorluğuna da inmiş. Peygamberimizin indiği döneme olduğu gibi 500 yıl sonra ya da 1000 yıl sonra ya da şu anda 1400 küsur yıl geçti bu döneme de inmiş. Bu kadar geniş bir zaman diliminde, bu kadar geniş bölgeye, bu kadar ayrı coğrafyaya inen bir din, eğer ki bir siyasi model verseydi bütün toplumlara uygulanması için, bu kendi içinde ciddi bir zorluklar doğururdu ve içinden çıkılmaz bir hal alırdı. Ha, o yüzden Kur'an'ın demokrasinin olup olmaması, yöneticilerin nasıl seçip seçilmemesiyle ilgili net açıkladığı, ortaya koyduğu temel ilkeler dışında model yok. Ha, burada yapılması gereken şey bizim işte o modelleri oluşturmamız. Bu üçüncüsü, dikkat edin, evvelki sorunlardan tamamen farklı bir sorun. Burada Müslümanların iyi yetişmiş olması, sorunlara akılcı yaklaşması gerekiyor. Mesela şöyle düşünün, bir bina yapıyorsunuz. Siz statik hesabını iyi yapmazsanız, deprem bölgesindeki bir binada 7 şiddetinde depremde yıkılan bina yaparsanız, Müslüman olsanız da o bina yıkılır, Yahudi olsanız da, ateist, deist olsanız da bina yıkılır. Sünnetullah size o statik hesabı doğru yapmayı söylüyor. Mesela diyelim ki bir kimseye bıçak battırırsa, Müslüman olsa da o kan akar, zarar görür. Yahudi, Hristiyan olsa da fark etmez. Bu da sünnetullah. Zaten ahlaki yasalar da böyle çıkıyor. Yani Müslüman için buradaki fizik yasaları, biyoloji yasaları Yahudi için, deist için ayrı işlemi, herkes için. Ha, buradan şuna geleceğim. Siyasi sistem kurma veya diğer tip konularda eğer ki aklın gereklerini ve Allah'ın bu evrende koyduğu sünnetullahın gereklerini biz doğru uygularsak biz burada doğru yapacağız. Kur'an'ın koyduğu temel ilkeleri uyguladıktan sonra. Şimdi, yani burada demek istediğim şey şu, buradaki yani bu İslam'la alakalı bir konu değil devlet sistemi kurulması sırf burada. Müslümanların kendilerini iyi yetiştirmeleriyle alakalı bir yönü var, o temel ilkeleri dışında.
Şimdi benim çok merak ettiğim hususlardan biri de şu. Hocam siz hani Müslüman pasif olmamalı dediniz ya. Bu ahlaki sınırları kim çizecek? Yani mesela ahlaksızlık yapana artık onun içine ne katacaksınız? Kim dur diyecek? Hani bu pasif kalma ya da aktif olma meselesinde hani bir yerde diyorlar ki işte herkes hayatını istediği gibi yaşayabilir. Evet. Fikir özgürlüğü var ya da inanç özgürlüğü var ama bir taraftan mücadeleye de aslında din çağırıyor. Yani sadece bir barış ve sevgi dini değil.
Tabii.
İslam. Tabii. Yeri geldiği zaman öfke dini, mücadele evet. dini ve yeri gelince savaş dini.
Öfke dini değil de savaş dini gerekirse. Evet.
Bazen öfke şöyle, o da var.
Haklı yani, kötülüklere karşı.
Kötülüklere karşı şiddet kullanmak.
Kafirlere karşı.
Tabii.
Yani kafirlerin de mütecavizkar insanları yok etme, öldürme yönelik ama barışçı kafirler, kafir de derken şunu da kastetmek lazım. Mesela bunun içerisine Hristiyanlar, Yahudiler de katıyor Müslümanlar ama mesela Kur'an-ı Kerim aslında bunlarla ortaklaşa iş yapılmasını da öngörüyor. Hı hı. Yani burada önemli olan şu.
Ya putperestlerle bile Müslümanlar anlaşma yapmış
Kur'an'da. Yani Kur'an'a göre İslam'ın değerleri aslında insanlığın da yeryüzünde geleceğini teminat altına almak isteyen değerler. Bütün dinler böyledir. Yani insanlar birbirini haksız yere öldürmesin, mallarını haksız yere almasın, kainatı tahrip etmesin. Herkes Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu kainattan adilane biçimde, eşit biçimde şey yapsın. Temel haklarını yaşama, barınma, giyim, bunlar önemli olan bunu gerçekleştirir. İşte ahlaksızlık bence bu insanlığın Garudin'in ifadesiyle yeryüzündeki beşeri varoluşa tehdit oluşturan değerlere, düşüncelere, eylemlere karşı ortak tavır almak. Bunun ille Müslümanlar tarafından tek başına gerçekleştirmesi gerekmez. Dolayısıyla bu noktada aktif, yani bizim dindarlığımız pasif bir dindarlık. Yani Türkiye'de özellikle söylenen söyleyemeyen. Basit bir örnek vereyim mesela. Diyelim çok basit, işte dünyada 2 sene 3 senede bir cep telefonu değiştiriliyorken Türkiye'de mesela bizim milletimizin 6 ayda bir değiştirdiği söylenir. Sadece bu cep telefonlarıyla şu memleketi istediği gibi idare edebilir bu toplum. Bakın. Çünkü siyasilerin dinler, imanlar rey korkusudur. Dolayısıyla onlara eğer bir baskı grubu oluşturabilirse, bakın. Baskı grubu neyle? Göndereceği SMS'lerle, maillerle, imza kampanyaları, elektronik imza kampanya vesaireleri, bunun çok örneği var. Türkiye'de de biliyorsunuz bir 1 Mart tezkeresi deneyimi var. 2 Suriye ile Türkiye arasındaki mayınlı arazinin bir Siyonist şirkete verileceği duyuldu. Buna karşı tepki verildi. Ama her konuda o başarı sağlanamayabiliyor. Fakat sadece dediğim gibi bu teknolojik imkanları kullanarak yöneticilere bizi nasıl yönetmeleri gerektiğini söyleyebilir. Şimdi basit bir şöyle bir hesap yapalım, uzağa gitmeyelim. İslam dünyasında 1,5 milyarlık İslam dünyasındaki başbakan, cumhurbaşkanları, devlet başkanı, başbakanlar, bakanlar, millet üst düzey bürokratlar matematiksel olarak toplayın %1'i bulmaz. Şimdi bu %1, biz %99'un geleceğini hükmediyor. Yapılması gereken bunu tersine çevirmek. Yani biz %99 örgütlü bir mücadeleye girebilirsek, koordineli bir mücadele edebilirsek, bir sivil bilinç olursa, benim yöneticilerimin kulu kölesi değilim. O tam aksine onlar benim kulum kölem, benim hizmetimi görmekle mükellef, maaşını benim vergimle verdiğim insanlar diye böyle bir bilinç oluşursa ve bunu dediğim gibi dini ideolojisi, dünya görüşü ne olursa olsun ortak
mesela,
bir parkada buluşma becerisini gösterebilirse,
mesela Gezi Parkı olaylarında takdirde, başörtülü insanlara saldırılan ve mevcut iktidarı diktatör diye kampanya açan ama başörtülü insanda saldırılan insanlarla bu birlikteliği nasıl kuracaksınız?
Tabii ben...
Ya Suriye'de katliam yapan insanı bir nevi reis olarak ilan eden, buradaki yani Esed yanlılarıyla bu birlikteliği nasıl kuracaksınız?
Tamam, ben anlatabilirim nasıl kurulacağını. Çünkü ben yaşadığım tecrübeler üzerinden zaten konuşmak istiyorum. Böyle bildiğiniz gibi ben birçok Türkiye...
Ya mesela Mısır'daki darbeye darbe demeyen insanları nasıl halledeceksiniz?
Şimdi şöyle...
Mesela oradaki İhvan-ı Müslümini, bu özgürlük hareketidir. Bunlara terörist diyen Amerika'yla parlesen Marksistlerle, sosyalistlerle nasıl bir
şey yapacaksınız? Dikkat ederseniz siz sürekli İslami hareketlerin, İslami kesimin hakkını müdafaa ediyorsunuz.
Gayet doğal çünkü insanlık, erdem, adalet,
doğal değil işte.
Küresel kapitalizme karşı tek alternatif güç bunlar dünyada.
Gayet doğal değil. Benim dediğim Müslümanın sloganı şu olmalı. Bu aynı zamanda mazlum deniz. Kim olursa olsun mazlumdan yana, kim olursa olsun. Kim olursa olsun zalime karşı.
Amenna.
Ama bakın şimdi öyle değil, öyle değil. Şimdi Müslümanlar mesela...
Bir kere Müslüman deyince çok fazla genelleme yapıyorsunuz.
Tamam.
Yani hangi Müslümanlar?
Tamam, şöyle
yani diyeyim. Gelenekçi Müslümanlar mı, modernist Müslümanlar mı, ıslah hareketi mi? Hangisi?
Ama hocam, hepsini Müslüman diye kabul etmekte fayda var.
Amenna. Geniş ama, bir... Ama bir değil, bakın. Kadın deyince geleneksel kesim saldırıyoruz. Değil mi? Eleştiriyoruz. Bütün kabahatleri onlara çıkartıyoruz. Yani genel için söylüyorum.
Bu tabii bir iş tartışma olarak...
Modernist yaklaşımlar var ama bir de öze dönüş. Gerçekten ümmeti, Müslümanları öteleyen, aşağılayan, siz niye geri kaldınız, niye hasta kaldınız diyen değil. Kardeşim, sen Allah'a inanıyorsun, haş güne inanıyorsun. Sabah akşam Allah için yalvarıyorsun ama yanlışsın. Yeniden iman etmen lazım. Kur'an'la yeniden tanışman lazım. Resul'le yeniden tanışman lazım. Niye bunlara ıslah dili kullanmıyoruz da sürekli aşağılıyoruz?
Hocam siz kullanabilirsiniz ama herkes kullanmak zorunda değil.
En azından Kur'an eğitimi almış insanlar, Kur'an talebeleri böyle olmak durumunda olmalı.
Hocam bakın, bunlar şimdi sizin temennileriniz olabilir bakın. Siz düşüncelerinizi doğru olduğunu inan düşüncelerinizi aktarırsınız. İnsanlar aptal değil. Bakar, güzel beğenirse alır zaten ama size düşen sadece anlatmaktır bakın.
Tabii.
Onun dışında demek ki siz bir şey anlattığınızda eğer bu makez bulmuyorsa o zaman burada sizin oturup bir değerlendirme yapmanız lazım. Dolayısıyla ben burada
mesela
bunları da aşarak...
Bakın şu olmalı aşarak, bu olmalı diyorsunuz Hayır Bey. Ne zamandan
ben
beri
bunları
gündemde tutuyorsunuz. Mesela demekli olmuyor ki. Yani neticede... Yani bir örneklik göstermemiz lazım, çapı sarf etmemiz lazım, model üretmemiz lazım.
İşte
yani sözü eyleme geçirmemiz lazım.
Eylem için iki tane örnek verdim. Başka bir örnekte içinde yer aldığım Doğu Konferansı girişiminde biz, bakın şimdi Mısır diyorsunuz, Mısır'da Kıptiler de var. Benim açımdan eğer Kıptilere yönelik bir zulüm varsa, benim açımdan Müslümanın hakkını savunmakla Kıptinin hakkını savunmakla da fark yoktur. Olmamalı zaten.
Tamam, devrim sürecinde yani onlar ibadet yaparken İhvan-ı Müslüm onları koruyordu, müdafaa ediyordu şimdi, ama darbeyi Kıptilerle beraber yaptı darbeciler.
Şimdi şunu söyleyeyim, ben sizin gibi sadece İslam hareketler perspektifinden bakmıyorum. Ben İslam dünyasını, İslam medeniyet havzasını bir bütün olarak içindeki kahir ekseriyeti oluşturan Müslümanlar kadar Müslüman olmayanları da hesaba katarak konuşuyorum. Dolayısıyla ben sadece İslami grupların sözcülüğünü yapmıyorum. Ben İslam medeniyet havzası, İslam dünyası sadece Müslümanlardan ibaret bir dünya değildir. Bu dünyada kendisini İslam kimliğiyle tanımlamayan ama doğru dürüst, ilkeli, ahlaklı insanlar da var. Ben diyorum ki İslami hedeflere de ters düşmeyen, bakın.
Yani bu biraz bana Batı kolonyalist sistem söylemi gibi geldi. Çünkü bakın siz örnek verdiniz, Türkiye'yi de ifade ettiniz. Yani İslam diyen ama İslam'ı kullanan formatında İran, Suud, Pakistan ve Türkiye'de geçti. Burayı irdeleyelim örneğin.
Şimdi ben bitireyim, siz yine irdeleyin sonra.
Ama yani şey şimdi, diyorsunuz, mesela burada tamam, yapılan katliamları, ya, Müslümanlara da, yapılan katliamlar, hocam, bakın, sürekli, zulümler, hocam, istiklal mahkemelerinde idam edilen, yargısız infaz, binlerce insan,
hocam, hata burada,
28
bakın.
Şubat formu.
Tamam hocam, hepsini yani, kabul ediyorum bunların, ben.
Bakın Müslüman değil, ben insanca bakıyorum.
Siz Müslüman olarak bakıyorsunuz bakalım. Bakın.
Müslümanca da bakıyorum, insanca da bakıyorum.
Hocam insanca, insanca bak, evet bak dikkat, insanca
ama,
bak.
Ama dünyaya hakim olan kapitalist yapıdır. Kapitalist yatı tüm İslam dünyasını ve üçüncü dünyayı, bakın sömürgeleştirmek istiyor.
Hocam amenna, bunda bir problem yok.
Sadece Bey, yani o kapitalist yapı Müslümanları evet yediyordu, onun değil, kanıyla beslendi ama diğerlerinin de kanıyla, evet, beslendi.
Dolayısıyla amenna. Sadece ben de diyorum ki yeryüzünde şöyle bir ayrışmaya niye gitmeyelim? Yani bir yanda zalim diyelim veya işte zalim Müslümanlar, zalim Hristiyanlar, zalim Yahudiler, zalim ateistler, zalim laikler, zalim solcular, zalim liberaller
var. Amen.
Bir de mazlum olan, yani tabii, ahlak ekseninde yeryüzünde bir ayrışmaya ihtiyaç var. Ama biz kimlikler üzerinden gittiğimiz için bu egemen paradigmanın işini kolaylaştırıyor. Çünkü parçalanıyorsunuz. Bizim güç birliği yapacağımız yerde. Şimdi siz mesela sürekli falan bana böyle yaptı böyle. Şimdi bu da...
Bak öyle değil. Bakın 1 Mart tezkeresi Türkiye'de geçirilmedi.
Ben sonra bu cihat meselesine şimdi de bir cevap tamam vermezsin.
1 Mart tezkeresinde Türkiye'deki Müslümanlar, erdemli insanlar, solcular birlikte eylemlik içindeydiler.
İşte güzel, bu bak, modeli şey, geliştirmek gerekiyor.
Ben diyorum ki, bakın bu model gelişmiyor ama neticede şimdi sol gittikçe marjinalleşiyor.
Şimdi bakın siz gittikçe yargılamaktan vazgeçiyorsunuz.
Şu anda gelişmeler bakalım.
Siz
yani şu anda sol, sağ, kapitalist diye bir ayrım mı kaldı Türkiye'de? Şu seçimlerin sonuçlarına bakalım. İşçi Partisi'nin aldığı oy kaç, binde kaç? PKP'nin aldığı kaç? Nereye gitti bunların oyları? Tüm kapitalistler, Amerika ile burada paralel çalışanlar, İsrail ile paralel çalışanlar kimlerle buluştu? Bakın hayat akıyor, hocam, hayat akıyor. Yani tamam, genelleme yapıyor, hep genelleme
hocam,
yapıyoruz.
Hocam,
ama hayatın gerçeği bu genellemelere gitmiyor
hocam,
bakın.
Genelleme yapmıyorum diyorum ki şöyle
yani bugün,
bir ayrışma
bugün
olsun.
Bugün siz sol diyor, sol hepsi CHP'nin içinde toplanmış.
Hocam işte siz bakın sürekli yargılıyorsunuz, kararlar veriyorsunuz, buyurgan konuşuyorsunuz.
Hayır buyurgan değil. Aynı... yanlış deyin, benim dediğim bakın hocam, hüküm vermeyin.
Hocam aynı sizin
şu ifadeniz, şu ifadeniz yanlış deyin.
Hocam ben yanlış söyleyeyim. Sol içinde bakın, sol içinde şu senin sol dediğini sol kabul etmeyen çok geniş bir kesim var.
Tamam.
Ama siz öyle
ben diyorum ki TKP'den daha sol hangi örgüt var Türkiye'de?
Hocam siz bak, şimdi siz bunu, hocam, siz bence siz
peki aldığı bu seçimdeki aldığı oy ne?
Siz onu belirlemek
daha önce aldığı oy ne? Hocam, bu aradaki fark nereye gitti?
Hocam şöyle bir ilke kural, bakın ilkesel bazda bunun mücadelesini verelim. Ben Türkiye'de dini, etnik ve ideolojik kimliği ne olursa olsun, kimlikleri bir tarafa bırakarak bu dediğim ahlaki, ki en üst ahlaki eksen bir insanın hayatından
o ahlaki dediğimiz olamaz. İnsanlar Mısır'da ahlaksızlık yaptı.
Hocam,
ve yaptılar.
İşte böyle olduğu
ve
için
burada ama pardon öyle değil bakın. Yani şimdi adalet, hoşgörü, özgürlük adına bakın 529 tane insana idam verildi.
Hocam ben ne diyorum?
Ve ben bu blok bunu destekledi.
Siz benim dediğimi ne
son
diyorum?
Son derece açık, seyirciler de dinliyor, ben de dinliyorum.
Ama bana bunu niye söylüyorsunuz hocam? Ben ne diyorum? Ben buna doğru mu diyorum?
Diyorsunuz ki bakın.
Ne diyorum ben?
Yani bu formu ifade ediyoruz sürekli. Bunu ben diyorum ki bak 1 Mart tezkeresinde biz bunlarla gerçekten erdemli bir ittifak yaptık.
Kimlerle?
Sol kesimde.
Nerede?
Türkiye'de.
Hocam ben Türkiye'den bahsetmiyorum. Ben diyorum ki küresel ölçekte.
Tam bak, küresel ölçekte olabilir.
Küresel ölçekte.
Küresel karşıtı hareketler vardı. Porta hareketler toplanıyorlar
peki,
bunlar.
Peki ben
başka
size bir soru soracağım.
Mümkün diyorlar.
Ben size bir soru soracağım hocam.
Ama neredeler şimdi?
Ben size bir örnek modelden eylem planı yapalım. Bakın bizim yöneticilerimiz, Cumhurbaşkanı, Başbakanlarımız şimdiye kadar hepsi Davos'a gitti mi? Gitti. Peki bizim, ben Cumhuriyet tarihini çok iyi bilmem. Cumhurbaşkanı, başbakan ve yöneticilerimizden Dünya Sosyal Forumu'na giden bir tane var mı yöneticimiz?
Yani çünkü siz de bilmeniz lazım.
Dünya Sosyal Forumu'na giden bir tane yöneticimiz var mı? Peki siz bunların Davos'a, Zenginler Kulübü Davos'a gitti gibi garip üçüncü dünya bağlantısızların Dünya Sosyal Forumu'nun da gitmesi için bir baskı çalışması yaptınız mı?
Yaptık tabii.
Tamam, o zaman tebrik ederim. Ben de haberim
yok tabii
mesela.
Ve 1 Mart tezkesi geçmedi işte görüyorsunuz.
1 Mart değil hocam, sen karıştırma. Dünya Sosyal
bakın,
Forumu'na...
Bakın Dünya Sosyal bir... Forumu 1999'da Satıl'da kuruldu.
Tamam.
Brezilya'da gelişti. Tamam. Merkezi Porto Alegre'dir.
Tamam.
Ve en önemli kitlesel gösteri 1 Mart tezkesi sırasında yaptı.
Tamam.
Ve 2 sene sonra bu form dağıldı. Şu anda böyle bir form falan yok.
Peki niye yok? Niye olmasın? Siz bunun için niye çaba
etmiyorsunuz? Biz bakın şundan fark ediyoruz.
Peki siz,
bizim insan hakları formumuzu, bizim insan hakları formumuzu sınırlı insan aklı üretmiyor.
Hocam
insanı yaratan ölçüye dayanıyor.
Peki bizim dindar yöneticilerimizin...
Yani siz Mazlumder falan dediniz. Hocam, ben bilmem Mazlumder'de bu konuda ittifak var mı yok mu? Bizim insan hakları formumuz insanı en iyi bilen Rabbimizin getirdiği ölçülere dayanır.
Hocam bakın bu artık...
Öbür insan hakları formu evrensel hocam, falan diyecek. Emperyalistlerin ürettiği bir formdur.
Hocam kendi formunuzun reklamını yapmak yakışmaz hocam. Bence burada...
Kendi formunun reklamını yapmıyor.
Hocam bakın...
Ben isim vermedim, zikir etmedim, bir kurmadı söylemedim.
İyi, ama burada
sadece
ben
yöntemden demeniz, bahsediyorum
bakın,
hocam.
Bakın konumuz ahlak, ben demeniz ahlakı değil. Bırakın sizin faziletini başkası takdir etsin. Benim dediğim şu... Şimdi siz yöneticilerimizin dünya Davos'ta ne gibi karar aldığını herkes dünya biliyor. Bu yöneticilerimizin Davos'ta gitmelerine karşı bir protesto, bir tepki yaptınız mı siz? Bir kampanya yaptınız mı? Örnek, bir basit bir örnek veriyorum. Başka? Mesela su
hocam,
havzaları.
Hocam siz bizi iyi takip etmiyorsunuz.
Bakın, su havzaları. Hayır ben diyorum. Bak, ben hocam.
Ben size cevap vereceğim bu sefer değil ve cevap verdiğinde ben diyorsun diyeceksiniz.
Yaptıysanız yok tamam hocam takta elinizi öperim yaptıysanız. Sadece demek istediğim şu. Yeryüzünde bakın küresel, bölgesel ve ulusal üç ölçekte. Meseleleri tespit edip, öncelikleri tespit edip ki öncelikler bana göre insan hayatıdır. Yani başka işgal ve katliamlar olmak üzere. Bu yeryüzündeki bu kontrolsüz güçlere karşı bu sessiz çoğunluklar, bakın tekrar söylüyorum matematiksel olarak bütün toplumlarda böyledir. Yeryüzündeki 7 milyarlık insan nüfusunun yönetici tabakaları %1'i dahi bulmaz. Ama biz sessiz çoğunluklar bu %1'in kölesi olarak yaptıklarına boyun eğiyoruz. Ben diyorum ki bu
Gazze sistemi, boyun eğmiyor, Mısır boyun eğmiyor, hocam, Suriye boyun eğmiyor. Çeçenistan boyun eğmiyor.
Hocam küresel ölçekte...
Bengal'de işte Müslümanlar boyun eğmiyor. Hocam, Tunus'ta eğmediler. Hocam yani
yeterli...
siz ümmet coğrafyasını takip etmiyorsunuz.
Hocam,
tamam yeterli de. Peki
yeterli
bu dili
değil.
Doğu konferansında toplamışsınız. Yani
hocam
hangi
Gazze'de boyun eğmemesi küresel ısınmayı, çevre felaketlerini, nükleer silahlanmayı engellemiyor şu anda.
Amenna.
Hocam çok...
Ben koptular demiyorum bakın. Bir vesayetten kopma süreci
hocam,
yaşıyor. Bu çok erdemli, çok insani bir şey.
Tehditleri önem sırası sıralayalım dedim. Bakın ahlak burada başlıyor. Bir, şu anda ben 7000 olduğunu sanıyordum. En son televizyon programında öğrendiğime kadar 20000 nükleer başlık var şu anda yeryüzünde.
Doğru.
Bu her birisi Nagasaki, Hiroşima'da atılandan yüzlerce kat fazla. Ve bunlar çılgın birkaç insanın düğmeye basmasıyla yeryüzünü yok edebilecek durumda. İnsanlık bir dinamikte. Bu... Nükleer silahlanmaya karşı faaliyet içinde olan kaç İslami grup var?
Bakın. Orta Doğu'daki bütün İslami gruplar
ben hiç
bu
bir
nükleer,
tane görmedim.
Bakın nükleer, bu nükleer silaha karşı tavırdır. Ve
hocam,
şu anda İsrail'de
hocam,
500
hocam,
tane
ben, hocam,
atom
bunlar,
başlıklı füze bulunuyor.
Hocam,
bütün İslami
bunlar,
hareketler
hocam,
bakın buna karşı teorik değil.
Hocam,
bir fiil gündem oluşturmaya çalışıyor.
Hocam,
ne yapsın bomba patlıyor.
İşte
yani İsrail'e kendini mi patlatsın
hocam,
insanlar?
Hocam ben de diyorum ki bu gündemi oluşturmak için İslami olmayan
zaten
dünyanın...
Var. Hocam, zaten var bugün de.
Peki niye o zaman nükleer silahlanma devam ediyor bütün hızıyla? Demek ki sadece ben diyorum ki bu nükleer silahların yeryüzünden ortadan
hocam,
kaldırılması
bak,
için...
Hocam tarih bugün... ve toplum değerlendirmesi çok önemli bir şeydir. Ben dedim ki ümmet
hocam, ben,
düşmüş.
Bana bir tane
ümmet,
İslami grup söyleyin
düşmüş.
Nükleer silahlanmaya dert edilen bir İslami grup söyleyin.
Yani...
Bir tane.
Yani olayı dünya kapitalizmi sömürüsünü sadece nükleer füzeyle indirgemezsiniz ki.
Hayır bir tane. Ben başka şey de söyleyeceğim bakın.
Şimdi,
başka.
Şimdi
küresel ısınmayı
ben kendimden bahsedince
küresel,
diyeceksiniz ki bu ahlaki.
Hocam
değil.
Siz de bahsedin. Küresel ısınmayı, Amazon ormanlarının tahribini, efendim tabii kaynakların talan edilmesini.
Efendim günde bunlar... 500 tane insan ölüyor. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmektir.
Tamam.
Her gün 100 kişi 50 kişi Suriye'de ölüyor.
Bak siz,
ne yapıyoruz hocam?
Tamam.
İlahiyat fakültesinde ne yaptık? İlahiyatçı hocalarımıza, profesörler sokağa çıkıp bir eylem mi yaptınız? Böyle bir sorumuz yok mu hocam?
Var, yapan var.
Nerede yaptılar hocam? Ben görmedim.
Eylem yapıldı.
Ben görmedim. Hayır,
eylem
ben,
yapıldığı zaman.
Bak siz eğitim veren, öncülük yapan, kanaat oluşturan insanlar olarak ne yaptınız diyorum.
Hocam,
mesela 80'e yakın ilahiyat fakültesi
hocam,
var
ben,
Türkiye'de.
Hocam ben sizin
buradaki
gibi...
öğretim görevlileri... Müslümanlar bir zulme ve saldırıya uğradıkları zaman birlik olup karşı dururlar diyor Allah-u Teala. Ne yaptık yaşanan zulme? Bebekler ölüyor.
Hocam,
11 tane insanın işkencede ölmüş fotoğrafları geldi.
Hocam,
ne yaptık?
Hocam bakın şimdi eğer konu İslam ülkelerindeki problemlerse bunları başka türlü tartışmak
yani
lazım.
Yani İran'da buradaki Alevilerle Esed'in arkasında nasıl dururuz? Yani bunların politikalarını konuşuyor
hocam,
insanlar yani.
Şimdi zaten problem burada. Yani ahlakilik dediğim şey. Şimdi bir insan
Ahlakilik oradaki Müslümanlar ölürken sessiz kalmak ahlaksızlık.
Bakın Müslüman Sünni değil Müslüman, Şii de Müslüman. İşte problem burada. Siz Müslüman deyince sürekli kendiniz gibi inananlar anlıyorsunuz.
Ben ne Şiilikten bahsettim ne Sünnilikten bahsettim. Söylüyorum. Ben sadece Allah'ın verdiği isimle konuşuyorum.
Alevi diyorsunuz.
Ben Müslümanım.
Alevi diyorsunuz.
Türkiye'de bakın, Alevilerin büyük bir çoğunluğu ekseri sadece Dersim katliamına katliam diyen Aleviler dışında.
Evet.
Türkiye'deki takip ediyoruz hepimiz basını. Hepsi Esed'in yanında ve hepsi Esed'i
destekliyorlar. Ama olabilir. Olabilir. Ben diyorum. Bakın benim açımdan ben diyorum ki ben sizin gibi şu veya bu mezhep tarafını durmuyorum. Ben diyorum ki kim ölürse ölsün ister Sünni ister Alevi benim için Suriye'deki olayda Sünnilerden ölenler için de ben ağlarım.
Ben Türkiye'de Dersim katliamında ölen Alevilerin de yanındayım. Haklarını sonuna kadar savunurum. Bugün de zulme uğrarsa yanlarındayım. Peki, ama bugün yaşanan ama. Çelişmiyorum.
Çelişiyorsunuz.
Bugün haksızlığa uğrayan tüm insanları, peki, isterse sosyalist olsun yanındayız.
Suriye olayına bakın, Suriye olayına
geldiğimizde
bütün Sünniler mazlum, bütün Aleviler zalim midir?
Şu anda
hocam, şunu soruyorum bakın.
Efendim direnişin başında Özgür Suriye ordusu Aleviler de vardı.
Hocam bugüne kadar bir sürü insan oldu. Şunu soruyorum size. Suriye'de ölen Sünniler mazlum tamamı, Alevilerin hepsi zalimdir. Bunu
ben,
mu diyorsunuz?
Ben Suriye'de Sünni ve Alevi ayrımı yapmıyorum. Bugün,
o zaman hocam cevap verin.
Bugün
bakın,
Esed rejimi, tamam müsaade sordunuz cevap vereyim müsaade edin. Yani bugün Esed rejimi Nusayri bir aileye dayanıyor. Orada Nusayri'yi din istismarına tabi tutarak kullanmak istiyor.
Hocam din istismarı yapmayan bir İslam ülkesi var mı?
Zaten sorun burada. Ben son derece dürüst olun.
Niye Nusayri'nin din istismarını gündeme getiriyorsunuz
siz dürüst olun. Bak genelleme yapmayın. Ben dedim ki bugün İslam devleti demek için, İslam ülkesi, İslam devleti demek için orada İslam'ın kurallarının muhkem, adalet, özgürlük, şura sistemi,
hocam, katılı, mümine
insanlar yaşaması lazım.
Hocam,
kategorik olarak ben İslam devletliği devlet kabul etmiyorum.
Din istismarına karşıysanız
her türlü din istismarına karşı çıkıyor. Bunlar hepsi sömürge diktatörlük ülkeleridir. Bundan ayrılmaya çalışan sadece Orta Doğu devrimler süreci var.
Hocam böyle gittiğimiz için İslam dünyası bire ikiye kıl bireye gelmez onun için. Ben diyorum ki eğer din istismarı yapıyorsa bir siyasi istismar Sünni de Şii de Alevi de yapsa buna karşı çıkın toptan. Ama konuşmalarımız esnasında sürekli Sünniliği kayıran Şiili bir ötekileştiren bir yere var ama
siz,
ediyorum.
Şiiliği savunmak için mi söylüyorsunuz bilmiyorum. Ben Sünniliği
ben Şiili de savunuyorum.
Tek bir cümle söylemedim.
Ben Şii... Hocam sen İran, Suriye, Aleviler dedin.
Evet,
daha ne diyeceksin?
Evet. Çünkü tamam. Katliama 40 bine yakın İranlı gönüllü var ve asker var Suriye'de.
Hocam.
Ve katliam yapıyor. Ne diyorsunuz?
Hocam siz
ne
adalet bakın.
Adalet ne diyorsunuz?
Ben söyleyeyim.
Hangi adalet?
Söyleyeyim o zaman.
Ne diyorsunuz?
Müsaadenizle söyleyeyim. Hocam.
Sahabileri öldürülüyor.
Hocam
İkinci Dünya Savaşı'ndan beter oldu Suriye.
Hocam bakın.
Hiç sürekli... vicdanımız caymıyor. Hiçbir acı bir duymuyor.
Siz mezhepçi bir perspektiften
hangi
baktığınızı
mezhepçi?
Göstereceğim size bakın.
Hangi mezhepçi? Niçin?
Bir. Hocam sizin kastettiğiniz Hizbullah'ın Suriye'ye girmesi ise Hizbullah Suriye'ye girmeden önce 50 bin adamını sokmadan önce 150 bin cihatçı Selefi Irak'tan girdi. Buna hiçbir Sünni...
150 bin mi?
Evet 150 bin.
1,5 milyon olmasın.
150 bin. Hiçbir Sünni bunu dile getirmiyor.
Hangi istatistiğe dayanıyorsunuz?
Allah Allah. Ben
size... İran'ın ve Hizbullah'ın sahte sitelerinde uydurdu hikayelerimi. Dünya ne Amerika ne ya. Avrupa Birliği.
Hocam
ne,
beni doğruluyorsunuz.
Ne Rusya... Yani ajanslar burası mesela bir ajans yeri. Hiçbir böyle bir şey doğramaz. Böyle bir abartı olabilir mi?
Hocam öldürülen, haksız yere öldürülen benim açımdan Müslüman, Hristiyan, Şii, Sünni hiç fark etmez.
Tamam işte
hocam.
Haksız yere.
Ama siz sürekli
haksız yere 40 Sünni... yıldan beri Suriye Müslümanları öldürülüyor.
Hocam
ne dedik hocam?
Mezhepçilik yapmayın.
Hangi mezhepçilik yapıyorum?
Hocam, bak,
hangi mezhepçilik yapıyorum?
Siz
ben
siz o zaman
yani
ben sizi
sizin tuttuğunuz siyasi blok katliam
hocam,
yapacak 40 yıldan beri Suriye'de.
Hama
katliam yapacak 40 milyon insan öldürecek.
Hocam ben blok
İhvan
tutmuyorum.
800 bin insan 1982 yılında.
Sünnilerin çiftesi de mevzunu bile getiriyorum.
800 bin kişi Suriye'den soruldu.
Bahreyn'deki pekala Sünnilere yapılan baskıya karşı siz ne yaptınız?
Biz en azından protesto yaptık, eylem de yaptık, yazı da yazdık.
Tamam. Peki niye siz Suriye'de de aynı şekilde
peki
Şii ve Sünni'ye tarafsız
peki bakın biz Bahreyn katliamını, oradaki zulmü eleştirdik.
Tamam.
Niçin Suriye'deki Baas rejiminin, diktatör, batıcı, ırkçı, bu diktatör, faşist rejiminin halkına karşı yaptığı bu zulme iki tane laf etmekten çekiniyorsunuz?
Niye? Kim diyor laf etmekten?
Hemen Şii, Sünni için. Ben hiç Sünnilikten, Şiilikten bahsetmedim. İnsan olarak yaklaşıyorum.
Hocam böyle. Siz daha başta girerken
bu bölgenin
İran,
menfaati olarak başlıyor. Evet İran bak yani. Sadece Hizbullah değil. Şu anda İran'ın bizatihi Irak'tan, İran'dan, Yemen'den, Pakistan'dan gönüllü buraya aktardı. Çok iyi eğitilmiş.
Tamam, Sünni dünyadan da var gönüllü hocam. Sünni aynı şey Sünni. Problem burada zaten. Sünniler de aynısını yapıyor.
Bakın şu.
Ahlaksızlık burada
bakın,
zaten.
Bakın mesela İspanya hocam, İç Savaşı'nda sosyalistler İspanya'da kendi,
hocam,
kendi yatına
şey,
gitti.
Sünnilerin yaptığını yapmıyor mu?
Bakın
Suriye olayında.
Suriye'de Şii Sünni çatışması yok.
Hocam Suriye'de aynısını yapıyor
bakın,
mu yapmıyor mu?
Suriye'de Şii Sünni çatışması
i̇şte
yok.
İşte ahlak burası hocam.
Suriye'de ahlaksız bir Esed rejimi var. Sosyalist rejim halka 40 yıldan beri zulmeden bu ahlaksız rejime İran dışarıdan destekçi elemanlar yolluyor. Böyle bir problem var hocam.
Hiç suçu yok mu hocam? Sütten çıkmış kaşık.
Ya herkesin benim de suçum vardır. Herkesin suçu olabilir. Yanlışı olabilir.
Peki,
mesela
orada
IŞİD diye bir yapı var
niye
mesela.
Niye böyle demiyorsunuz?
Yani
diye bir yapı değil.
Pardon.
Gibi de yapı var
pardon,
orada.
Bakın.
Nusrası da var.
Bakın.
Hiç bunlardan bahsetmiyorsunuz.
IŞİD diye bir yapı var orada. Yani bu vatandaş müsaade eder misiniz?
Hocam bakın hep kolluyorsunuz işte. Çünkü IŞİD Sünni. Sünni olduğu için diye yapı oluyor. Onlara,
siz benim ne dediğimi dinlemediniz ki.
Dinledim hocam ben diyorum
dinlemedin
ki.
Dinlemedin ki daha IŞİD diye bir yapı var dedim.
Tamam.
Daha nedir ben anlattım mı size?
Nedir? Sünni bir yapı değil midir?
Ya ben
Sünni değil mi? Yani, El-Nusra Sünni değil mi? El-Kaide Sünni değil mi?
Şimdi müsaade eder misiniz?
Bunlar Sünni değil mi hocam?
Müsaade eder misiniz? Bak IŞİD diye bir yapı var. Bir edin. Bir edin müsaade
edin. Yani Sünni değil mi
bir edin. Sünni olsun.
O ne olsun? Sünni değil mi?
Sünni.
Bakın Sünni olsun tamam, diyemiyorsun. Sünni. Diliniz varmıyor. Çünkü mezhepçilik iliklerimize eli. İşte İslam dünyası.
Bakın şimdi.
Yani benim
şimdi bakın yüzümüze karşı açık burada bir şey yapıyorsunuz. Demagoji yapıyorsunuz.
Hocam demagoji değil. Sünni olsun diyordu. Bunlar hepsi sünni.
İlişkimiz boyutuyla bu form yanlış bir şey.
Sünni hocam
sünni
bunlar.
Sünni olabilir. Ben bir şey
olabilir
demiyorum.
Olabilir değil öyle.
Ya ben Şii ve Sünni formatında bakmıyorum.
O zaman onlara da Şii olabilir derim ben.
Tam olabilir.
Ha öyle
zaten
değil.
Zaten onlar gerçekten mesela İslam inkilabının üst değerlerine bağlı Şiiler
ahlak böyle
orada
şey
olmaz.
Ahlak böyle bir şey. Sünni'den bahseder, Şii'den bahsederken Şii, Sünni olabilir. Hocam bu ahlaksızlık. Ben buna karşıyım işte. Bu Şii'dir, bu Sünni'dir. Bu Sünni olabilir, bu Şii olabilir. Adaletli olmak lazım.
Şimdi ama siz bu ithamda yani, çok mu adaletli, çok mu ahlaklı oldunuz?
Hocam eğer bunu izleyiciler karar versin. Ben
çok mu ahlaklı oldunuz?
Hayır ben taraf
ve bu ithamınızla yakıştı mı size yani şimdi bu ifade?
Hocam gayet tabii.
Yakıştı
İslam ümmetinin geleceği buna bağlı. Çünkü insanlar maalesef mezhepçilik yapıyor.
Ben size
ama
dedim
mezhep
ki IŞİD'in ben içine değilim kayıtlarını bilmiyorum. Dışarı yansıdığı kadar bir
peki,
müsaade misiniz?
Peki Şiilerin içinde misiniz?
Bir müsaade misiniz?
Şiilerin içinde misiniz?
Evet Şiilerin epey içinde oldum.
Nereden içindesiniz siz Suriye
İran'a Şiilerin? Gittim geldim konuştum. Lübnan'a gittim. Lübnan'a gittim geldim. Nusayrilerden de konuştum. Ufakta üniversite yıllarında tanıdığım Nusayriler
var. Hocam Nusayri değil. Ben bir 10 senedir misin? Ben Suriye'yle irtibatım
tamam,
var.
Tamam olabilir. Şimdi ben diyorum ki IŞİD kendi özgün selefi o üretilmiş din anlayışından kaynaklanan ben Sünni Şii diye bölmüyorum. Şiiler de Sünniler de. Gelenekçi mi? Ürettiği bir din anlayışım var.
Nasıl böyle? Bazı
Kur'an'a
rağmen, hocam ya. Bazı
Kur'an'a rağmen bir müsaade eder misiniz?
Bölüyorsun bölmüyor
musun? Bir müsaade eder misiniz? Hem itham ediyorsunuz hem hakaret ediyorsunuz.
Hakaret etmiyorum
böyle,
hocam.
Böyle adapsızlık olmaz.
Bölüyorsunuz hocam.
Hakaret yok.
Yani bölüyorsunuz.
Ahlaksız diyor.
Hayır. Bu ya, tavır. Tavır diyor. Ahlaksız hocam, diyor. Ben sen onu savunduğunu bilmiyorum. Savunuyorsan hayır. Bu tavır diyorum ki.
Ben hiç yakıştıramadım yani.
O zaman
hocam sen savunuyorsan aslını alınabilirsin işte. Ama bir insanı Sünni olana mesela bu Sünni olabilir
Sünni
değil.
Sünni veya Şii kardeşim.
Ha bu
vatandaş ahlaksızlık şudur. Suriye'de halkına karşı 40 yıldan beri katliam yapan insanlara yardıma giden herkes ve onları savunan herkes de ahlaksız oldu, ahlaksız.
Tamam ama ha. Tek taraflı sen ahlaksızlığın bir tarafını görüyorsun. Ben sana diyorum ki
ben diyorum
öbür
ki Sünniler de hata yapabilir, ben de hata yapabilirim. Müslüman da hata yapabilir. Bu ayrı bir
hocam,
konu.
Hocam bu teorik sormuyorum.
Ben genel bütünden bahsediyorum.
3 tane gruptan bahsettim. Sünni olabilir diyorsun. Ben de diyorum
olabilir.
Ki bu tavır ahlaki değil diyorum.
Efendim
tekrar söylüyorum.
Ben adam belki selefileri Sünni görmüyorum belki.
Aa, söyle o zaman. Cesurca söyle. Cesurca söyle.
Ya
niye
benim
korkuyorsun
cesur
hocam?
Veya cesursuzluğumuzun altın
tamam.
Terazisi.
Ama söyle hocam. De ki ben onları Sünni kabul etmediğim için onlar hakkında konuşmadım deyip.
Benim için Sünnilik ya. Kur'an'da bakın ben size tanım yaptım. Biraz basiretle baksanız kavrardınız hocam. Ben diyorum ki aslı Kur'an'da olan Resulullah'ın uygulaması Muhammed'in sünnettir. Benim sünnet anlayışım
hocam,
sünnet
bunu reddeden budur. Kim var? Şii de bunu söylüyor.
O zaman niye demagoji yapıyorsunuz
de
deminden beri?
O zaman Şiilik,
tamam.
Sünnilik diye bir şey
eğer
yok.
Eğer Şiiler de, tabii olmamalı.
Yok, doğru.
Eğer Şiiler de usulü planda bakın bu ölçüye sahipse benim de başımın gözümün
niye söze girerken Şii, Sünni diye giriyorsunuz o zaman? Niye
ben bu mezhepçiliği diye sadece siz bir iddiada bulunuyorsunuz?
Ben bulunmadım.
O iddia siz... üzerine torun ettim.
Hocam siz başladınız ben Şii'de.
Ben başından
hiç...
beri Sünni demedim.
Hocam bakın ben İran'da takrib toplantısında La Sünniye ve La Şii'ye ve La Zeydiye
evet,
ve La
devrim öyle yapıldı. O forma
tebliğ sunmuşum.
O forma İran ben bugünkü yönetim maalesef ihanet ediyor hocam. Kendi sempatizanların çoğu Türkiye'de de İstanbul'da Şiileştirmeye çalışıyor.
Ama mesele
çalışıyor.
Bu değil. Mesele
bu Şiilik mi de değil midir?
Hocam mesele bu değil.
Pardon,
mesele
bu Şiilik mi de değil midir?
Hocam
Şii asabiyesi mezhepçilik
var.
Mi değil midir?
Ben yok demedim
ben
ama.
Ben bunu kastediyorum.
Hocam ben de diyorum ki Şii asabiyesi de Sünni asabiyesi ikisi de yanlış diyorum.
Tamam.
Ama siz Sünni asabiyesi yapıyorsunuz Şiile taraf alıyor fakat Şiile'ye karşı
pardon,
Sünnileri...
Pardon o sizin iftihamınız.
Tamam hocam.
Nerede Sünni asabiyesi yaptım? Ben diyorum ki bir tane ağzımdan.
Hocam Suriye olayında
bakın bir
olayı...
tane ağzına hayır siz şartlanmışsınız. Kafanıza bir kalıp var. Ben deminden beri bir tane Sünni ifadesi geçti miyim ağzına?
Hocam siz Şii İran Suriye dışından gelen
siz Esed'e gitmişsiniz gelmişsiniz hocam. Suriye'yi çok iyi biliyorsunuz.
Hocam,
çok
bakın.
İyi biliyorsunuz.
Aman lütfen
devam
ya.
Edin.
Hocam
bu...
ben sadece şunu söylüyorum.
Buraya
Suriye'de Şia'dan
diyorsun.
Diğer gelen insanları söylüyorsunuz ama Sünnilerden gelen söylemediğin anda mezhepçiliktir bunun adı.
Şimdi o zaman ben Cener Taslak'ın...
Ve ahlaki değil.
Suriye direnişini desteklemek için geliyorsa eğer art niyeti olmadan...
Kim?
Bakın oradaki... Çünkü
kim?
Müslümanlar...
Kim?
Müslümanlar...
Kim?
Oraya katledilen Müslüman Müslümanları hocam? Desteklemek için gidiyorsa başımın gözümün üzerinde hocam. Kim olursa olsun.
Tamam öyle değil işte.
Nakşi olsun, isterse Kadiri olsun, isterse Kur'an
olsun,
olsun, olsun, ne olursa olsun.
İsterse Şii olsun.
Şii olsun, evet. Amenna.
İşte ben bunu
yeter
söyleyeyim.
Yeter ki orada ezilen...
yapmadığımız için.
Peki,
bunu söyleyeceğim.
Hazır, tamam. Aynı noktada birleştiniz. O zaman ben Caner Taslaman'a burada sözü bırakmak istiyorum. Daha hani Müslüman kendi içinde değil mi?
Tabii.
Yani İslam anlayışı noktasında bir bütünlük sağlayamıyor. Onun üzerinden anlaşılacak da ahlak normları belirlenecek, hayata geçirilecek. Daha güzel bir dünya.
Çok çok.
Biraz zor.
Çok zor hem de.
Ay.
Çok zor.
Çok zor.
Onun için kısa vadede ümit. Çünkü mezhepçilik ve ırkçılık İslam dünyasını kemiriyor.
Abi hocam siz İslam dünyasında İslam adına konuşmuyorsunuz. Onun için bu konuda önemi getirmeniz gerekmiyor.
Ben İslam adına değil, İslam'ı da içine alan İslam medeniyet havzası adına konuştuğumu söyledim.
Hocam hangi İslam medeniyet havzası? Medeniyetten neyi kastediyoruz? Yani
şu anda
kavramlar bir geliyor ki şurayı getiriyorsunuz. Bugün kapitalist sistemin çaresi olarak gösteriyorsunuz. Yani her bütün kavramlar allak bullak yani.
Çaresi değil mi
bütün,
sizce?
Bütün kavramlar
yani
allak bullak.
İslam kapitalizm karşısında çaresiz ve iddiası olmayan bir
siz
şey.
Siz kapitalist sisteme NATO'yu nasıl buradan def edeceğiz? Şura sistemini kuralım öyle yapalım diyorsunuz.
Nasıl?
Bunun hiç ilişki ya.
Ne yapalım peki silahı ele alıp...
Hayır silahı ele almayalım.
Ne yapacağız peki?
Ben
siz söyleyin.
Ki, ben diyorum ki bak ümmeti ve ıslah hareketi var. Bir modernist hareket var, bir gelenekçi hareket var. Cemalettin Afgani, Muhammed Abduh, Reşit Rıza'dan bu yana.
Evet.
Kur'an'a ve sahih sünnete yeniden dönelim.
Tamam.
İştihat kapısını açalım.
Tamam.
Bidat ve hurafeleri dinden ayıklayalım.
Tamam.
Sömürgeciliğe karşı tavır alalım.
Tamam.
Ve yani... içerideki istibdada tavır alalım. Yani
tamam.
Beş ana ilke var.
Şimdi mesela
tamam.
Daha
bakın,
çok
İslam
şu an...
hareketler diyorsunuz.
Hamza
tüm
Bey,
bu hareketler buna göre gelişmiştir.
Hamza Bey şimdi size...
Burada olmamız lazım.
Size yönelik bir soru vardı. Onu hatırlamaya çalışacağım. Mesela daha fazla cami, daha çok din eğitimi. Mesela bunun bizi kurtaracağını mı düşünüyorsunuz?
Hayır.
Ha, peki teşekkür ederim. O zaman Caner Taslaman'a dönelim.
Yani bu önemlidir ama bu değil. Camilerdeki insanları ilk defa Kur'ani bilinçle tanıştırmamız, iman eden insanlar gerçekten bilinçli hayatı, dünyayı, hadiseleri tanıyan bir bilince ulaştırmamız lazım.
Ama
bunun
dünyayı
için...
sadece de İslam ya da Kur'an üzerinden okuyamazsınız. Tamam.
Ben
çok
Müslümanlar
temel...
için, İslam dünyası için diyorum. Tabii dünya insanlığı için de ayrı bir olay. Bakın şimdi demokrasiden bahsettik. Ben dedim ki orada kalmıştım. Demokrasi Batı paradigması içinde diktatörlüğe karşı, fasist yönetimlere, baskı yönetimlere karşı tabii ki olumlu bir şeydir. Ama yani neticede hayır, hocam da şey yaptı. Yani neticede bugün dünya katliamlarını demokratik ülkeler yapıyor. Bugün Amerika'da demokrasinin sonu diye akademik kitaplar yazılıyor. Biz diyoruz ki biz şura tanımını öyle bir yapalım ama bu tanımla olmaz, kitap yazmakla olmaz, bunu yaşamlaştıralım. Kendi aramızda bir adab dili üretelim, bir paylaşım dili üretelim. Ve şura birlikte nasıl yönetileceğiz, insanların katılımı nasıl olacak, bunu modelleştirelim ki batıdaki insan bile buna hayran kalsın. Ulan bu çok daha adil, çok
yani,
daha fıtır diyebilsin.
Evet.
Mesela bizim yani şimdi değil, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz bunlar olmalı.
Aha. Caner Taslaman.
Ben sizin başta sorduğunuz konuya döneyim. Bu hocamlar daha çok nokta şu andaki siyasi durumla ilgili konuları tartıştılar. Ben daha çok teknik konuya döneyim.
Siz şeyi
olacak. Yani bunlar tartışacak. Aslında ben hocalarımızın öyle tartışmanın sıcaklığında olduğu kadar çok farklı düşündüğünü sanmıyorum. Hocalarımız özünde İslam'ın söyleyeceklerini bu dünyaya olduğunu düşünen hepsi de aslında mezhepçi prensipte, mezhepçi ırkçı bakışı reddeden insanlar ama nokta olaylarla ilgili bazı farklı görüşler olacaktır, doğaldır. Siz şeyi sordunuz demin de, İslam mesela savaşa izin vermesi, diğerleri başlangıçta bir soru sordunuz, onun cevabı olmadı, ben ona cevap vereyim. Nasıldır? Yani bu ahlakla, bu şimdi ahlak felsefesinde de savaş ahlakı hem siyaset felsefesi açısından hem ahlak felsefesi açısından önemli bir alan.
Hatta şu savaşı biraz daha geniş çerçevede ele alalım. Bazı izleyicilerimiz diyor ki savaş esnasında dahi olsa hani insanın öldürülebileceğine geçit vermesi.
Tabii. Yok, çok aslında çok önemli
bir geçit.
Bakın bana göre Kur'an'ın
evvela
şunu söyleyelim yanlış anlaşılma olmasın diye. Temel prensip olarak Kur'an karşı taraf savaş açınca savaşmaya izin vermiştir. Mesela Bakara suresi 193. ayet diyor ki fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse artık zulüm yapanlardan başkasına karşı düşmanlık yoktur. Dikkat edin. Ancak zulüm yapanlara karşı düşmanlık yapabiliyoruz. Haç suresi 39. ayette de şöyle geçiyor. Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla onlara karşı savaş açılanlara savaşma izni verildi. Şüphesiz Allah onlara yardım etmeye güç yetirendir. Dikkat edin, karşı taraf savaş açtığı zaman savaşma izni verildiği geçiyor. Şimdi şöyle düşünün, Kur'an öldürmeyi yasaklamış bir kitap. Karşı tarafta da savaş açıyorsunuz. Şimdi eğer ki, ve birçok Kur'an ayeti Kur'an'ın mufassal olduğunu, detaylı olduğunu söylüyor. Eğer ki Kur'an'da savaş esnasında öldürmenin serbest olduğu ile ilgili ifadeler geçmiyor olsaydı birçok kimse... Yok ben savaşmayacağım, tamamen pasifizme gideceğim tipi şeyleri savunabilirlerdi. Ben savaşta birini yaralayabilirim, öldürmem yasaktır gibi şeyleri düşünebilirdi, tereddütler oluşabilirdi. O yüzden öldürmeyi yasaklayan Kur'an'ın savaşın bir istisna olduğunu, savaş durumunda öldürüleceğini söylemesi bence gayet yerindedir, mantıken gereklidir. Bir eksiklik değil, aslında Kur'an'ın mufassal olmasının bir gereğidir. Eğer savaşma anında öldürüleceğini söylemeseydi öldürmeyi yasaklayan Kur'an, bu birçok tereddütler doğuracaktı. Ve ben ahlaki açıdan savaşla ilgili 4 tane tavır olabileceğini, Kur'an'ın ortaya koyduğu tavrınsa en makulü olduğunu düşünüyorum. Birincisi pek olmayan bir şey. Hiç rasyonel bir çıkarda olmadan bir savaşma durumu. Genelde bu pek yapılmaz. Tarihte Tugzlar gibi bir grup var. Tanrıçaları Kali var. Ona kurbanlar adıyorlar. 1200 yıl boyunca yüz binlerce kişiyi öldürdükleri düşünülüyor. Yani hiçbir makul bir sebep olmadan savaşmak. İkinci alternatif pasivizm. Yani karşı taraf sizi öldürmeye gelse bile savaşmamanız. Şimdi Gandhi gibi bireysel olarak sizin yaptığınız pasivizmle karşı taraf sizi yok etmeye geldiğinde pasivizmi ayrı tutmamız gerekiyor. Siz zaten karşı taraf güçlü, ona bir silahla bir şeyle mukabele edemiyorsunuz. Yani o bir tavır o dönemde. Yani pasivist bir yaklaşımla belli bir şekilde cevap veriyorsunuz. Ama karşı tarafı size her yok etmeye geldiğinde, orada çocuklar var, yaşlılar var, birçok çaresizler var. Sizin silahı bırakıp da savaşmıyorum diyeceğiniz şeklinde bir pasivizm, bana göre ahlaki açıdan da sorunlu bir şeydir. Sizin karşı taraf sizi öldürmeye, yok etmeye geldiğinde Kur'an ayeti söylendiği gibi dik durmanız bence ahlaki açıdan da olması gereken tavırdır. Yani pasivizm ahlaki açıdan da kabul edilemeyecek bir tavırdır. Üçüncü bir alternatif olabilecek ve dünyada savaşlar en çok bunun için çıkmıştır alternatif. Çıkarlar için savaşmak. Ve dünyada da hakim olan paradigma aslında political realism dediğimiz bir şeydir. Ve aslında hepimizin topluca bütün dünyanın reddetmesi gerekli ve bu savaşların birçoğunun altında dolan sorun bence budur. Siyasi realizmde devletlerin ahlaki prensiplere tabi olmaması gerektiği, bireyler için onun geçerli olduğunu, siz bir devlet aşamasına geçtiğinizde artık sizi bağlayan hiçbir kavramın olmadığını söylersiniz. Ve Machiavellizm, sosyal Darwinizm gibi bazı felsefi teorilerle de bu siyasi realizm desteklenmeye çalışılmıştır. Bu Kant'ın da söylediği gibi bu. Yani ahlaki prensipleri öne koyup da siyaseti ona göre yapmanız yerine siyasetin çıkarlarını ön plana koyup ahlakı ona uydurmaya kalkmanız, yani atın arabayı çekmesi gerektiği yerine arabayı öne koşup atı arkadan ona bağlamanıza benzer. Ve Kur'an'ın da karşı çıktığı şeydir bu çıkarlar için savaş yapılması gerektiği. Niye? Çünkü Kur'an birçok ayette karşı taraf savaş açmadan zulüm yapmamanız, savaşmamanızı emrediyor.
Peki,
geriye bakın, sonuncu alternatife geliyorum. Bu üç alternatif olmadığına gören de Kur'an'da, yani pasivizm yok, hiç sebepsiz durduk yere savaşmak yok, çıkarlar için savaşmak yok. Geriye kalan sebep nedir? Makul sebepler için savaşmak. Ve bu makul sebep de özellikle karşı tarafın saldırmasıdır. Kur'an ayetleri de buna geçit vermiştir. Birleşmiş Milletler'in anlaşmasının 51. maddesinde de karşı taraf size savaş açıyorsa savaşma izni verilmiştir. O açıdan baktığımızda, yani Kur'an'ın ahlaki açıdan, mantıki açıdan olması gereken budur. Yani buna karşı çıkılabilecek hiçbir şey yoktur. Fakat bazı istismar edenler, onu da belirtmem lazım bu konuyu, ayetleri cımbızlayarak almışlardır. O kafirleri bulduğunuz yerde öldürün ayetini alıyorlar Tövbe suresinde.
Evet,
ayetin
evet.
İki tane öncesini oku. İki tane öncesinde karşı taraf savaş açtığı ve Müslümanlar öldürmeye kalktığı için onlara savaşma izni verildiği geçti.
Savaş fıkhı için evet, değerlendirilmesi
peki,
gereken bir form yani.
Şunu tabii merak ediyorum. Şimdi bu söylediğiniz evet ülkeler için, işte toplumlar için, hı-hı, devletler için geçerli. Bir de şeriatta kısas olduğu bilinir, söylenir ama bence bu biraz açıklanmaya muhtaç.
Evet.
Tamam, diyelim ki ilk adım sizden gelmedi. Hani hatayı karşı taraf yaptı. Size bir ahlaksızlık yaptı. Size bir kötülük yaptı. Bu kısas,
bakın Kur'an'daki
müessesesi diyeceğim. Hani bu kısas nasıl işliyor?
Kur'an'da diyor ki kısasta sizin için hayat vardır.
Yani
karşı taraf diyelim ki bir kişiyi öldürüyor sizden. Hı. Onun da kasıtlı öldürürse Kur'an, yani yanlışlıkla öldürmeler için bahsetmiyorum. Tabii ki toplumda yanlışlıkla da öldürmeler olabilir. Yani birisi ne bileyim binada bir şey yapıyordur. O düşer birinin kafasını öldürür, trafik kazası yapar, öldürür. Fakat kasıtlı olarak birini siz öldürdüğünüzde karşı tarafın ailesine, ölenlerin yakınlarına onun ölmesini talep etme yetkisi verilmiş. Ve Kur'an burada dikkat edin, kısas hakkını vermekle dikkat edin. Kısasta sizin için hayat vardır diyor. Yani bu sadece bir intikam alma duygusu değildir. Baştan sizin karşı tarafta o hakkı olduğunu bilmeniz aslında sizin birini öldürmeye kalkma ihtimalinizi yok etmektedir. Böyle bir yasanın olması aslında insanların öldürülmesini azaltacak, asgari indirecektir yasada. Ve buna
bu çok da yanlış anlaşılabilir.
Hayır, yanlış anlaşılabilir. Biz şimdi her şeyi dediğimiz gibi yine bu filmlerle, dizilerle, her şeyin cezasının illaki hapis olmalı, başka tip bir sistem olamaz diye düşündüğümüz için alternatif bir modeli düşünmeye hiç yanaşmıyoruz. Ve burada da unutulmaması lazım Kur'an, affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. Dikkat edin, birisinin babası yakını öldürüyor. Kur'an orada bile sizin affetmenizi üstün tutuyor. Bunu da söyleyen biri rastgele değil, Allah söylüyor. Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? Yani Kur'an'dan çıkacak mesajdır. Eğer siz affederseniz o da sizin için hayırlıdır diye Kur'an'da verilmiş bir mesaj var. Ama kısas da dikkat
ama
edin. Bir insan, bir insan
aynı zamanda hani en güçlü kişinin kendi öfkesine hakim olan insan olduğu da söyleniyor. Öfkeye hakim olmak, bakın, çok zor.
Ama bir insan öldüren, kasıtlı olarak başkasını öldüren bir insanın bence öldürülmesi gayet yerindedir. Eğer bugünkü gibi 3-5 yıl ona hapise koyup da dışarıya bırakmak bence sorgulanması gerekli şeydir. Bugün
hadiste yok mu? Ölüm dilemeyin diyor, ölüm istemeyin diyor. Çünkü belki iyi bir insandır, daha çok iyiliğe vesile olur. Belki kötü bir insandır ama tövbe
bakın,
eder.
Bakın Kur'an kasıtlı öldüreni bile var, affetmeyi var, üstün tutuyor. Yani, onu, yani biz onu demiyoruz ama kısas var, hakkı verilmiştir.
Şimdi Caner hocam dediğini de dışlamak için şöyle bir uygulama da yapılabilir. İhal kanunu diyorlar, deniyor buna. Yani bir insan şimdi hasbelkader yanlışlıkla nefsine uyarak, şeytan uyarak cinayet işlemek var. Bir de seri katiller meslek edinen o şey, çeşitli cinayet tipleri var. Şimdi önemli olan topluma kazandırmak. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim affetmeyi öneriyor. Şimdi affetmekle iyi yazısının iki uçta olduğunu düşünürsek bunun arasında farklı yerlerde deneyebiliriz. Yani diyelim bir insana 10 sene 15 sene içinde bir daha cinayet başlamadığı takdirde öldürülenin, maktulün yakınlarının da rızası almak gayrıyla onu affedebilirsiniz. Kur'an'a aykırı değil. Ama işte tekrar bir daha bir şubusu yaparsam bu defa senin işte cezayı uygularım gibi iyi harf Kur'an'ı da uygulayabilirsiniz. Fakat önemli olan şu, şimdi idam cezalarında veya kısas cezalarında Allah insanların ölmesini istemek değil, Canan dediği diğer insanların ölmesini engellemek esastır.
Hı hı.
Yani Kur'an-ı Kerim'de bir insan öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibi demek, yani bütün toplumun güvenliğine yönelik bir tehdittir bu. Şimdi bu tehdit eğer medeni bir toplumda daha hafif cezalarla önlenebiliyor ise, bu cezalara başvurmak yine o dediğim gibi affetmekle idam arasında bir alan olduğu için ona başvurulabilir. Ama öyle dönemler oluyor ki artık toplumda hiçbir can güvenliği söz konusu olmuyor. Çok sert zerri tedbirlerin alınması gerekiyor. Nitekim daha dün Teksas'ta, Amerika'da bir idam cezası uygulandı.
Bir de mesela burada da ufak yeni bir çocuğa mesela tecavüz edip öldürdüler.
Yani bir de toplum vicdanının
belki böyle bir kısa cezası olsaydı o çocuk ölecekti.
Ama özünde şu, insan en değerli varlık olduğu için Allah'ın yarattığı. وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ hayatında da. Dolayısıyla yani biz nasıl insanları öldürmeden topluma kazanabiliriz sorusunu sormak lazım. Ancak kaçınılmaz olduğunda, bunun tabii şartları, sebepleri çok detaylıdır. Ama bütün bunlara rağmen İslam tarihi boyunca, İslam toplumlarında, İslam medeniyeti boyunca da idam cezaları son derece sınırlı olmuştur. Ben Suudi Arabistan'da 2 sene yaşayan bir insanım. Orada bu cezalar çok sert biçimde el kesme, kelle kesme cezaları uygulanır. Ama bundan dolayı da mesela orada diyelim döviz kenarda, yol kenarında döviz şeyler yaparlar. Ezan okunduğunda üstüne bir örtü atıp camiye gider. Kimse de o paraya dokunamaz. Dokunmaz yani. Çünkü onu hırsızlık yaptığında elini kesileceğini bilir. Böyle bir caydırıcı bir şey de var. Ama Suudi Arabistan'da toplam kaç kişinin eli kesiliyor yılda diye sorarsanız çok mahdut sayıdadır yani.
Şimdi bizi tedbir
dolayısıyla
eden
caydırıcılık yönü çok da önemli.
Bir de şimdi, kesin emin olup mu kesiyorlar?
Nasıl?
Yani tabii, hüküm kesin mi yoksa arada bir...
Orası tartışılır.
Orayı yani fena. Muhakeme esaslarını düzgün yapıp yapma bilemiyoruz. Sadece ben şeriat fakültesinde de hocalık yaptım. Öğrencilere sordum, içinizde kelle kesilirken, el kesilirken gören var mı diye. Daha sözünü andığımızda bile o diye üstad böyle ürperdiler. Yani böyle bir caydırıcı şeyi var ve güvenlik açısından da gerçekten böyle bir caydırıcı işlev görüyor bu. Ama temelde el kesme cezasının yeterli olmadığı durumların olduğunu hesaba katmak lazım. Çünkü bazen mesela adam trilyonluk bir hırsızlık yapıyor. Şöyle düşünebilir. Ben tamam razıyım, elim kesilsin ama 7 sülalem zengin yaşasın diye. O zaman burada mesela hapis cezası diyelim 20-30 sene el kesmeye göre caydırıcı olabilir.
Şimdi peki burada, hocam en büyük ahlaksızlık orada ne kabul ediliyor? Zina.
Yani Suudi Arabistan'da mı? Ya şimdi İslam toplumlarında gerçekten de ahlaksızlık cinselliğe büyük ölçüde endekslenmiş. Sosyal günahlar, özellikle bu yönetici tabakaların yaptığı ahlaksızlar maalesef ahlaksızlık kategorisinde dile gelmiyor. Yani bunda despot yönetimlerin de rolü var. Bir de imanın sosyal boyutu kaybedildiği için, Müslümanlık bireyselliğe indirgendiği için esas sosyal günahlara gözünü diken bir Müslümanın tasavvuru yok. Yani mesela şunu kimse sormuyor. Ya kardeşim bu petrol Allah nasip et. Aslında bu sadece Suudların ve Körfez ülkesi halkının dedi, bütün insanların ortak malıdır ama yani bu şeyin bu tabii kaynağın tasarruf hakkında nasıl oluyor da birkaç bin kişilik bir aile söz sahibi oluyor? Mesela bunu kimse sorup sorgulayamıyor. Ama aynı şey Türkiye gibi ülkelerde de var. Yani Türkiye'deki milli gelirin işte %80'ini yaklaşık veya %20'lik %20'lik bir grup kontrol ediyor. Hiç kimse ya bu taksimatı kurt yapmaz demiyor. Bakın. Türkiye'de milli gelirin büyük bir pastayı çok azınlık grup kontrol ediyor. Pastanın küçücük bir kısmını koca şey, ya bu nasıl taksimat kimse sormuyor. Çünkü bizim Müslümanlığımızda böyle bir bilinç yok. Biz sadece gözümüzü işte Diyarbakır'da 1 kilo baklava aman yakalayın hırsız hapse atalım bireysel şeye indiriyor. Onun için bence küresel ölçekte yani Müslümanlığını küresel ölçekte büyütmesi lazım Müslümanları ve gözünü küresel ölçekli katliamlara, hırsızlıklara sistem dikmesi lazım. Ama bu mücadelede sadece Müslümanlar tek başına bunu yapamaz. Çünkü Müslümanın kendisi muhtaç himmette de. Şimdi hocam birçok güzel şeyler söylüyor teorik olarak, idak güzel. Ama şu anda akan bir hayat var ve bu akan hayat karşısında Müslümanlar maalesef tarihin yönünü belirleyen değil. Şimdi hocamın dediği noktaya gelinceye kadar bir çabaya sarf etsin Müslümanlar ama diyelim bu noktaya gelmesi epey bir zaman alacağını varsaydığımızda. Peki şu anda fiilen her gün bakın Türkiye'de 10 bin insan trafik kazasında ölüyor, katliam gibi bakın. Onun dışında açlıktan Afrika'da ölen, yani şu anda saniyede şu kadar insan ölüyor ve biz bunları seyrediyoruz. Bunlara karşı ben işte 50 sene sonra Müslümancılar iktidara gelsin, benim istediğim Müslüman yetişsin, sonra bunu düzelteyim diyemeyiz. Ben şu anda fiili aktif olarak ne yapmamız gerektiği konusu ayrı bir konudur. Bir de ideal olarak bir hedef koyarım ben orada. Ama o hedefte bile İslam dünyası dediğimiz, tekrar söylüyorum, mesela Türkiye %99'u Müslümandır lafı bir şehir efsanesidir. Böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla Türkiye'de kendisini Müslüman kimliğiyle de tanımlamayan ama ahlak olan çok geniş kesimlerin varlığını kabul edip Müslümanlar olarak fazilet hareketine öncülük etmeliyiz. Her adımda, ama yanımıza diğer insanlarla beraber, yani ben bir Aleviyle de, bir efendim ateistle de, bir sosyalistle de, bir efendim liberal, milliyetçi neyse fark etmez. Herhangi bir Müslümanın öldürmesine engel her harekete katılmam lazım. Ben Beyrut'ta 4 kıtadan 1000 kişinin katıldığı bir ulus sempozyuma Gazze halkının yanında durmak için katıldım. Orada Galloway de vardı, Chavez'in adamları da vardı, Hindistan'dan da vardı. Hatta bir grup vardı, Gazze'de kullanılan fosforlu bombaları deşifre eden grup. Ben Ege'liyim, bizde işte Yunan tohumu bilmem ne böyle öğretilmişti. Bir baktım ki bu harika insanlar kim, bir de baktım Yunanlıymış. Bak, Yunanlı bir sivil toplum grubu. Ve bunlar ölüm tehlikesi geçirmiş. Sonradan anladım ki insanları etiketleyip dinine, mezhebine göre değil, ahlaklı olup olmadığına göre tasnif edip ahlaklı, dürüst, İnsani idealler uğrunda çalışan her grupla çalışmayı öğrendim ben.
Kur'an'dan bir şey söyleyeyim hocamın söylediğiyle alakalı. Mesela Kur'an'da şeyi görüyoruz, Tövbe suresinde de örnekleri var. Müslümanlar putperestlerle bile bir anlaşma yapıyorlar ve o anlaşmaya rivayet ediyorlar. Sonuçta Yahudi, anlaşma nedir?
Medine devletini tabii. Yahudilerle kurduk biz.
Yani Müslümanların iletişime geçemeyeceği bir öteki yoktur. Ha, tabii ki Müslüman ahlak, ama diğeriyle...
Sadece ahlaksız da bir araya gelemez. Bakalım.
Şöyle yani Müslüman. Ahlaksızlık üzerine bir araya gelemez.
Gelemez.
Yani ahlaksızlık prensibi. Yani sonuçta Müslümanlar kendileri ahlaksızlık üzerinde birleşmedikten sonra belli ne bileyim ahlaksızlıktan olanla da bir araya gelir ama...
Mesela bizim grubumuzda...
Bir şeyi tamir etmek için gelir.
Bakın bir örnek vereyim. Şimdi Gazze...
Hocam ben diyelim, diye sürekli kendinizden örnek vermeyin.
Tamam. grubumdan yok zaten grubumdan. Grubumuzdan Beyrut'a gittik. Beyrut'a gittik. Orada Hrant Dink de bizim grubumuzda vardı. Hrant Dink gitti Ermeni kardeşlerine. Biz gittik Müslümanların yanına. Bazı arkadaşlar dediler biz kafa çek oraya gittiler bak. Ben şimdi bunları...
Kimisi de kafa çekmeye mi gitti?
Bir kısmı da oraya gitti veya eğlenmeye gitti bakın. Şimdi bu insanlar bana göre Müslüman olarak ahlaksızca olsa bile bu eylem, iş geçmek mesela. Benim o insanlarla ortak ahlaki hedefler doğrultusunda beraber çalışmama engel değil. Çünkü onun bireysel tercihi bakın. Önemli olan benim Gazze'de veya Filistin'de veya başka yerde dünyanın neresi olursa olsun zulme uğrayan insanların derdini dert edinip bunu savunmak için meydana inmişse bu arkadaş, ben onun bireysel hayatında ne işledi beni çok fazla ilgilendirmez. Ben bu konuda attığı adım beni ilgilendirir. İşte böyle bir perspektiften biz ortak problemler, ortak ahlaki sorunlar etrafında eğer bir kümelenmeyi gerçekleştirebilirsek, insanların din, ırk, mezhep, meşrep ideolojisine bakmadan ahlaki doğrular, ki bunlar da dediğim gibi 10 emirde en başından işgal, katliam, her türlü zulüm, efendim tabii kaynakların talanı, insanların sömürülmesi efendim gibi bunları eksene alan bir işbirliği, bir hülfül fudul, bir erdemliler teşkilatı, bir örgütlenme yapabilirsek dünyada mazlumlar ve ahlaklı insanlar seslerini ahlaksızlara karşı biraz daha çıkarabilir de örgütlenebilirse burada biraz daha dünyanın çehresi değişecek. Aksi takdirde bu yapılmazsa Garudin'in bütün kitaplarında ısrarla vurguladığı gibi gezegenin geleceği tehlikede. Şu anda son bir hafta içinde medyaya da düştü bu İngilizce ve internet sitelerinde. Gerçekten de yeryüzünde bir varoluş yakın bir gelecekte ciddi olarak olmayabilir. Ciddi bir tehdit. Müslümanlar bunun farkında değil. Hem nükleer tehdit hem diğer tehditler. Dolayısıyla acilen alarma geçerek, seferberliğe geçerek Müslümanlar böyle bir faziletli harekete öncülük etmeli.
Biz gene hocamın yani hümanist toplumsal projesine geldik.
Hümanist
ama
değil,
konumuz,
ahlak ekseninde. Konumuz, bu İslami bir proje. Hülful fuduldan bahsediyorum
şimdi,
ben. Hümanist
şimdi
değil.
Hangi ahlak yani bu...
İslam ahlakı diyorum. Şimdi adam öldürmüş.
İslam ahlakı, insanlık ahlakına geçiyoruz. Batı tamam. Ahlakından İslam'a geçiyoruz.
İslam geçiş ahlakına şey aykırı
konumuz
olmayan...
ve savaş da o açıdan da yani en azından izleyicilerin.
Ama hümanist ahlak değil hocam.
Açısından
İslam ahlakı.
İnsani. Yani ben size daha uygun insanidir diye dedim. Yani
zaten
insani
İslami olan her şey aynı zamanda insanidir. Çünkü.
Tabii insanı Marksistlerin, liberallerin yorumlaması başka, Kur'an'ın yorumlaması başka.
Yorumlaması farklı. Tabii.
Şimdi orada sıkıntı var. Ben şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi kısas deyince bugün kısas uygulayan bütün devletler ahlaksızlık yapıyor. Bütün devletler zulmediyor halklarına. Çünkü bu devletler İslami otorite değildir. Bunların hepsi bağımlı kolonyalist yapılardır. İslam adına halklarını aldatan bir form uyguluyorlar. Hayri Bey ifade etti, bu önemli. Siz ümmetin yeraltı zenginliklerini dünya egemenlerine aktaracaksınız. Pazarlarınızı onlara açacaksınız.
Paralar onların bankalarına yığacaksınız.
Ve komisyonlarıyla yaşayacaksınız. Ama halka kısas uygulayacaksınız. Bir kere burada bu olmaz. Yanlış. Ancak ümmeti yeniden diriltebilirsek, yani Müslümanlar, İslam adına konuşuyoruz. Kısas çünkü İslam'la alakalı bir konu. Ümmet yeniden dirilebilirse, şura sistemini kurabilirse, Kur'an ve sünnet merkezi bir işleyiş ortaya koyabilirse, yani yönetimi bir tane emir olabilir, beş tane emir olabilir, konsey olabilir, efendim şura sistemi olabilir. Bu iştihadi bir şeydir. Yani Caner Hocam'ın dediği gibi de. Ama oraya varmak için ümmetin örgütlenmiş biçimi, yani ümmeti yeniden diriltmemiz lazım. Yani Seyyid Kutup'un dediği gibi yeniden Kur'an neslini, yeniden öze dönüşü gerçekleştirmemiz lazım. Bu çok önemli bir formattır. Savaş boyutuna gelince de bir kere, yani savaş ancak Müslümanların toplumsal kendini korumak için güç olduğu dönemde söz konusu olabilir. İslam'da zaruret-i hamsa var. Yani ilk defa bir can emniyet. Beni öldürmeye geliyorlarsa, yani direnmeyeceğim miyim, köşeye sıkışmayayım, susacak mıyım? Ama bunun da bir formu var. Yani neticede İslam'da aslında şey davettir. Halkı uyaran bir peygamber var. İnsanları uyaran, fıtratıyla, vahiyle, adaletle, özgürlükle barıştırmaya çalışan bir peygamber var. Yani bu peygamberin daveti sürecinde ilk defa sabır vardır. İşkence görürsünüz, zulmedersiniz ama ilk defa içinde yaşadığınız toplumu gereğince vahiyle uyarmadan İslam kabul ederler veya etmezler. Ama gereği gibi anlatmadan bir kalkışmaya geçemezsiniz. İki, kalkışmanız da Caner Hocam dediği gibi saldırı değil. Ancak size saldırıldığında müdafaa halinde bir savaşı üstlenebilirsiniz. Ama oraya gelirken de mesela Mümtehane Suresi'nde bir vurgu var. Bu çok önemli. İki tane form ortaya koyuyor. Onlar, yani müşrikler, size savaş açarlarsa, sizi yurtlarınızdan kovarlarsa ve birileri de onlara yardım ederse, onlara asla dost edinmeyin, veli edinmeyin. Hı. Bakın, ya, azınlık bir grup, gücü yok. Ama onlara sığma, onlara veli etme, yağ çekme. İzzetiyle, şerefiyle, yani direnmeye çalış. Önceki ayette şu diyor, ama onlar sizinle savaşmıyorsa, sizi yurtlarınızdan kovmuyorsa, onlara adaletle davranın. Hı. Bir kere bu ekseni düşünelim. Ama biz var olduk. Ümmet dayanışması, bir medeniyet hamlemizi üretmeye çalışıyoruz ve üzerimize geliyorlar. Ve o zaman tabii ki, yani savunma savaşı söz konusudur. O zaman tabii ki kendimizi savunacağız. Çünkü hayatta kalmamız, var olmamız lazım. Şu andaki tüm İslam dünyasındaki direnişler de bazı yöntemsel hatalar olabilir, yanlış olabilir ama sosyolojik olarak baktığımda hayatta var kalma. Yani
bunlar yalnız bazıları çok vahim hatalar. Niye?
Olabilir.
Şimdi bir sisteme ayaklandığın zaman eğer o sistemle baş edemeyeceksen o zaman bu intihar da olabilir.
Ben onu ifade ettim. Sünnetullah uygun formunu ifade ettim.
Doğru hocam.
Bunu acilciler, nasıl sosyalist arasında acilciler varsa bizim duyarlı
hocam,
yani
biraz,
kitabı okumadan eline
Suriye'de,
silah tutan
Suriye'de olan da biraz
acilci.
Böyle hocam bakın.
Hayır, Suriye'de olan böyle değil.
Hafız Esad zamanında
Suriye'de
30
bak,
bin
gene
insan
oraya geldik
öldü.
Hocam. Gene de oraya geldi.
Çünkü Hafız Esas zamanında bir deneme yapıldı ve kan döküldü 30 bin kişi.
İran İslam inkilabında da deneme yapıldı.
Ayrıca.
Yanlış olabilir.
Bir de şu var hocam.
O dönemde.
Bakın, şimdi.
Ama neticede zulme direniyorsunuz. Bakın zulme direnmek ama, mesela Şeyh Said.
Hocam 150 bin insan ölüyor.
Şeyh Said
ölüyor.
Zulme direndi. Kim verecek hocam? Türkiye Cumhuriyeti kurulurken bütün kanunlarımız değişecek. Kur'an yasaklanacak, yazı dilimiz yasaklanacak, hacca gitmek yasaklanacak, tüm kimliğimiz iptal ediliyor. Gücü yettiği kadar insanlar buna direndi. Kaybedebilirler.
Hocam,
ama var oldular bak.
Hocam, o kadar da değil var hocam. Oldu.
Bence
ne
hocam hayır.
Ya?
Buna bu ateşe körükle gidenlere hesap sormak. Hocam bakın. Sivil insanlar, yani, silahı yok insanlar.
Bunlar,
bu insanların bakın, öldürülmesine
resmi eğer. Tarih dışında vakalar bunların her biri ayrı oturum konusu. Bakın
hocam, ayrı oturum konusu ama siviller konu. Ölüyor savaşta
dersin
hocam.
Katliam dedik.
Siviller ölüyor. Bunun hesabını kim verecek? İki taraftan mı?
Irak'ta bir savaş yok.
Hocam Suriye'de.
Irak'ta, evet Suriye'de bir savaş da, yok. Pardon.
Bakın, ikisinde de
Suriye'de
ölenler
bir savaş
sivil.
Yok.
Siviller ölüyor.
Suriye'de halkını katleden diktatöre karşı hocam, halkın direnişi var.
İki taraftan da sivil ölüyor hocam. Sivil. Ölenlerin çoğu sivil. Kadın çocuk. Bunun hesabını kim verecek?
Hayır.
İki taraftan
iki
da.
İki taraftan sivil ölmüyor. Arada ölenler olabilir ama hocam, varil bombalarıyla, sütük füzeleriyle şehirleri tahrip eden bir orada diktatörlük var.
Peki.
Diktatörlüğün üzerine habire perdeliyorsunuz.
Bunu,
habire örtüyorsunuz.
Peki.
O adil bir şey değil. İslam'a, insana, insan haklarına.
Örtmüyorum.
Tamamen
sadece
aykırı
şu,
bir form bu.
Burada gidişatın bu hesap edilerek bunun bu nereye varacağını hesap edip gerekli tedbirler almak gerekmez
yani
mi?
Yani siz beni öldürürken ateşi, ben niye hesap edeceğim hocam?
Ya bunun
sen beni öldürmeye gelmişsin.
Ya sen karşılıklı bu artık şey
karşılıklı değil tek taraf var.
Çıkmış.
Halkını öldüren, katleden
şimdi
7 milyon insan muhacir.
Ya yani öyle diyorsunuz siz Amerikan'ın siyasetini şimdi
yani
konuşturmayın
sizin,
beni.
Sizin hepsi insani, bunu hümanist projenize uymadığı
hocam,
için itiraz ediyorsunuz
değil.
Sürekli.
Sadece ne, iki ne tarafta ne birisi Rusya'nın birisi CIA'nın ikisinin teşvikiyle birbirini kırıyor. Ve silah şirketleri silah
burada,
satıyor zengin oluyor.
Direkt ahlak konuşuyoruz
peki,
hocam.
Şimdi, tabii.
Yani
bu
katledilen bir halk var.
Yok hocam söylediniz.
Hocam ben ne diyorum?
Hocam az önce aslında bu konuda siz
hocam,
belli bir
hayır, ben ne dedim? Silah şirketleri kazanıyor diyorum. Müslümanların kullandığı silahın parası nereden geliyor? Silah nereden geliyor?
Hocam yani
Sünnilerin kullandığı silahlar nereden geliyor? Parası nereden geliyor? Yine Amerikan silah şirketleri kazanıyor. Yine bir takım odaklar kazanıyor.
Bu çok yuvarlak bir laf.
Yuvarlak değil soruyorum
çünkü,
size.
Çünkü bunu
silah nereden geliyor?
Tüm direniş hareketleri kullanır. Bütün sosyalist hareketler bakın Amerika'ya karşı
yani arkada Amerika var mı?
Birinci,
Taliban'ın arkasında, Kaide'nin arkasında
yana,
Amerika
yana
vardı. Hocam bakın Amerika vardı Rusya'ya karşı.
SİHA'dan
yeşil
rapor
kuşak
mı geldi?
Yeşil kuşak projesinde.
SİHA'dan rapor mu geldi?
Nasıl?
SİHA'dan rapor mu geldi?
Taliban işte Hüsabemen'in bu hareketin arkasında yani Amerika
SİHA'dan
SİHA
rapor mu geldi size? Nereden
hangi
biliyorsunuz?
Hangi ile ilgili? Taliban'la ilgili mi?
Amerika'nın Taliban'ı ve Kaide'yi ürettiğiyle dair batılı ajanslardan gelen raporlar mı okudunuz
hocam? Batılı ajansa gerek yok zaten.
Nereden
şey, manzara ortada.
Nereden biliyorsunuz?
Manzara ortada.
Hangi manzara ortada?
Dokümanı var, belgesi var.
Amerika kimi katlediyor Afganistan'da?
Nasıl?
Yani adamların din anlayışına, formlarına katılmıyor.
Şu anda
şey
değil.
Ama bak, insanlık adına bakalım.
Hocam dediğimi anlamadınız. Şu anda demiyorum. Rusya'ya karşı Taliban kullanırken bunun arkasında CIA ve silah şirketleri yok muydu? Hocam Amerika'nın silah depolarında silahlar, bayatlar modası geçmek üzere olduğunda dünyada 32 tane sıcak nokta vardır. Bu 32 noktanın 20
yani,
küsur
yani
İslam dünyasında
ittifaklar vardır.
Dur, sözümü kesmeyin.
Ki, Medine'de Müslümanlarla Yahudiler ittifak
hocam, sözümü
etmedi.
Kesmeyin.
İttifaklar olabilir.
32 tane sıcak noktadan 20 küsur İslam dünyasındadır. Bu silah stoklarını el etmek için buralarda şeyler çıkarılır, silahlar satılır, birileri zengin olur, ölen Müslüman
yani
olur.
Yani şöyle olmuştu mesela geçen sene 60 milyar dolarlık Suudi Arabistan silah aldı.
Evet işte bakın. Kime karşı kullandı?
Kime karşı kullandı? Mısır'daki işbana karşı
başka,
uçaklar, tanklar
Suriye'de
oraya
gidiyor. Suriye'de
gitti.
Olabilir.
Müslümanlar
bir
yere
dursun diye.
Aslında
Müslümanlar değil.
Temelde çok farklı düşünmüyorsunuz
Müslümanlar
bence.
Müslümanlar değil mi hocam?
Şöyle
yani
bağlayabilir miyiz?
Müslüman değil mi?
Esed rejim Müslüman değil. Bazı sosyalistçi ve laik batıcı bir grup ve tamamen
peki,
ortak kolonyalist bir yapıdır.
Suud rejim Müslüman
mı? Suud rejimde diktatördür, işbirlikçidir ve ajandır.
Mı?
Hayır.
Müslüman mı?
Hayır değildir.
Tamam o zaman tutarlı.
Peki şey, hazır sizi anlaşmış
tamam,
olmuşken.
Tamam tutarlı olduğun için tebrik ederim yani.
Aslında bu gece ahlakı konuşmak üzere oturduk ama daha ziyade iş yönetime, demokrasiye geldi.
Ama büyük ahlaki problemler bunlar aslında.
Tabii ki bir koluydu elbette ama alt başlıklar da çok fazlaydı. Demek ki bizim yaramız oradanmış diyelim Müslüman dünya açısından bunu tartıştınız siz.
Bunun bir teorik tartışması özellikle... var, bir de pratik kısmı var. Yani siyasette pratik uygulamaları çıkıyor. Onu biraz tartışmak daha da karışıyor. Biz teorisini evet. pek tartışmadan pratik kısımdaki sonuçlarına geldik.
Evet, Caner Taslaman'a özellikle teşekkür ederim ki bu gece aslında o da benim gibi böyle değil mi? Burada bir Allah'ım tam araya gireceğiz hani Caner Hoca da keza öyle. Ama siz hakikaten çok karşılıklı bayağı bir alev aldı burası diyeceğim.
Çünkü her gün alev düşüyor Suriyeli Müslümanların. Hocam,
ama Allah aşkına yine sor. Tamam peki hocam, teşekkür dinlemedin. Ederim.
Hocam Sünnileri yani. Sadece Müslüman sayıyorsunuz, onun dışında Müslüman saymıyorsunuz.
Aman ne olur hocam tam bağlamayı çalışıyorum rica yani ederim.
Böyle Müslümanlık olmaz hocam.
Evet hani ahlaki anlayışta bir yeniden gözden geçirme gerektiğini herkes söyledi. Herkes Müslümanın zalimden yana olmaması gerektiğini, tabii. mazlumdan yana olması gerektiğini söyledi. Mezhepçilik yapılmaması gerektiğine kesinlikle. Dair herkes hemfikir. Gitmeyelim diyorum lütfen. Tamam. Ve teşekkür ediyorum. Caner Taslaman'ın Terörün ve Cihat'ın Retoriği üzerine kitabı özellikle bu savaş mevzusu ile ilgili olarak hangi konularda ölüme kapı açıyor. Bunu buradan okuyabilirsiniz. Ahlak Felsefe ve Allah kitabını da özellikle tavsiye ediyoruz. Birçok Hamza Türkmen'in de kitabı var. Birkaç tanesini gösterelim. İslami Mücadelenin Yeni Dili, Türkiye'de İslamcılık ve Öz Eleştiri ve Türkiye'de İslamcılığın Kökleri. Ahir Zaman İlmihali Hayri Kırbaşoğlu'nun gerçekten önemli ve güzel bir eseri ki bu gece programa dair okumalarımı özellikle buradan yaptım. Söylemek isterim ve sizlere teşekkür ederim geldiğiniz için.
Teşekkürler.
Sevgili seyirciler, öteki gündemi Ebru Yücel ile birlikte hazırlıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hoşça kalın.
Ekranların marka programı Pelin Çift ve Öteki Gündem dünyanın gizemli tarihini dizini sürmeye devam ediyor. Dinler tarihi, bilimsel keşifler, evrenin sırları, kadim uygarlıklar ve tarihin bilinmeyenleri. Pelin Çift ve Öteki Gündem haberlikte.